Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır buradayız. Birazdan da konuğumuz sizlerle birlikte olacak. İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Özkan ilerleyen dakikalarda burada olacak. Kendisiyle belediyeleri konuşalım. Bu tasarruf tedbirlerini konuşalım mı Yıldıray? Konuşalım. Belediyelerin pek çok yetkisi elinden alınıyor. Bu tedbirler, bu yetkilerin alınması ne anlama geliyor? Bunları kendisiyle burada konuşuruz. Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor.
Evet, o ilginç olabilir.
İlginç, evet. Bugün yine ilginç şeyler söyleyebilir.
Çünkü şey var, çözüm sürecine Cumhurbaşkanı Diyarbakır'da sahip çıktı.
Evet.
Bir de Serok Vezir Erdoğan diye karşılandı. Bunlar Bahçeli'nin çok hassas olduğu şeyler. Birine Serok denmesi. Çözüm süreci meselesi de ilginç. Yani çözüm süreci çünkü Cumhur İttifakı'dan sonra çok fazla sahip çıkmadı Erdoğan değil mi? Yani çözüm süreciyle ilgili olumlu bir cümle ilk defa bu Diyarbakır gezisinde kurdu. Fakat dün ilginç bir şey oldu. Sen de farkındasındır. Dün AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Bülent Turan mecliste bir basın toplantısı düzenledi.
Evet.
Ve çözüm süreci öyle bir şey yok. Yani bizim öyle bir kavramımız yok aklımızda. İşte Türkiye'yi büyütmek gibi. Tam şimdi şey yapamıyorum. Önümde yok. İnternetim, bilgisayarım da şarjı bitmiş. Şimdi açınca farkına vardım.
Yıldıray seni ne yapacağız biz ya?
Sen izledin mi bunu? Bu açıklamayı
falan. Evet. Evet.
Bu çok tuhaf bir açıklama.
Yok ben şöyle tuhaf bir açıklama tabii ki de bilgisayarının hani şarjsız geldin. Nereden geliyorsun sen?
Evden geliyorum.
Evden geliyorsun peki. Şimdi evet Bülent Turan'ın o açıklaması çok enteresan. Erdoğan 2,5 yıl aradan sonra Diyarbakır'a gitti. Bir de şey söyledin yani Devlet Bahçeli Serok çözüm süreci konusunda çok hassas dedin. Ama bu hassasiyetleri biliyorsun. Şimdi sizden bizden ayrımı var. O bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Şimdi mesela Serok Ahmet Davutoğlu olunca bölücü teröristlerle işbirliği yapan yani o böyle kavram terörize ediliyor. Ama Erdoğan'a söylendiği zaman MHP rahatsız olmuyor. Yani orada Cumhur İttifakı'nın acayip böyle bir arasında tutkal var. Yani mutlaka fark etmişsindir. Bugün mesela Abdülkadir Selvi şeyi yazmış. Serok Erdoğan sloganları MHP'yi rahatsız etti mi diye. Çünkü Türkiye'de hemen hemen hepimizin merak ettiği husus buydu. Hatta dedik ki yani Serok Erdoğan denilmesi Cumhur İttifakı'nda rahatsızlık yaratabilir. Bu nasıl olacak? Ne tepki verecek? Günlerdir. Devlet Bahçeli'nin bu ne tepki vereceğini yani bu Serok kendisini alarme edecek etti mi etmedi mi yani etmiştir diye bekliyorduk ama Devlet Bahçeli bizi şaşırttı ve MHP de şaşırttı. Bu sloganlar yani Serok Erdoğan sloganlarının bölücü bir mesaj taşımadığına hükmetmiş MHP.
Muhalefetin Cumhur İttifakı'nı çatlatmak için MHP'yi kaşıma çabalarının bir karşılığı gözükmüyor. MHP bu tuzağa düşmeyecek. Bunun yani Abdülkadir Selvi...
Şeyde var mı? Dümenin MHP başında sözcüsü, Erdoğan oturuyorsa işte endişeye mahal yok filan da...
O yani, yukarılarda herhalde.
Ya bir, yok hayır bu yazıda yoktur da genelden...
Yani bu nasıl yani. Artık üsluplar gerçekten şaşırıyorum insanlara yani. MHP bu tuzağa düşmeyecek. MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında atılan Serok Erdoğan sloganlarının bölücü bir mesaj taşıdığını düşünmüyor. Bölgenin geleneksel bir yaklaşım olarak değerlendiriyor.
Ya yani bir fikir sloganı... yazısı analiz okuyorsun. Niye gülüyorsun Yıldıray?
Hayır şöyle bir şey yani bu Serok kime söylenirse değişiyor demek oradaki geleneksel yaklaşım.
İşte evet onu söyledim.
İnanılmaz ya gerçekten. Yani şimdi hayretler içerisinde.
Serok Erdoğan'da iyi. Ona şeyi biliyorsun değil mi?
Ama MHP'den bir duyalım. Bu Abdülkadir Selvi'nin şeyi bu. Tevil ve tesviri oluyor herhalde. Bölgenin geleneksel bir yaklaşımı olarak.
Ama şey Yıldıray Çiçek de yazı yazdı.
Bölgenin geleneksel bir yaklaşımı ne demek ya? Kürtçe işte bu. Geleneksel yaklaşım ne demek ya? Onu bile söyleyemiyorsun
şimdi
ya.
Şimdi bak fikri Kürtçe. Analiz ve Ankara Kürtçesi niye biliyorsun Yıldıray?
Sayın Abdülkadir Selvi ya da konuştuğu MHP'li yetkililer bu bölgenin geleneksel bir yaklaşımı değil. Bu bir Kürtçe kelime. Böyle bir dil var Kürtçe diye. Serok İşte başkan demek.
Biji de hoş geldin demek. Başımızın
yaşasın,
üstünde. Yaşasın. Evet. Hoş geldin.
Bugün Bahçeli'nin vereceği mesajlar ne olacak ona bakacağız. Ama ben MHP'de bir Serok Erdoğan rahatsızlığı hissetmedim. Ama ben bu yazıyı okuyunca MHP'de bir Serok Erdoğan rahatsızlığı hissettim. Çünkü böyle bir yazıldığına göre. Bence Serok Erdoğan değil de esas oradaki rahatsızlık.
Ne?
Çözüm süreci. Çözüm sürecinin övmesi Erdoğan'a. Çözüm süreciyle ilgili övücü şeyler
ama
söylesi.
Ama diyor ki rahatsızlık yok orada diyor.
İşte çözüm süreci demiyor burada ama. Bu bence bu Bülent Turan'ın pek de rastlanmayan basın toplantısı da çözüm süreci yok öyle bir şey şeyde. Bence bir tür Bahçeli'yi frenleme, teskin etme açıklaması. Yani yoksa öyle çok fazla yani Bülent Turan'ın Erdoğan'ı tekzip edecek bir şey söylemesi bence o yani mümkün değil yani böyle bir şey. Yani o rüyasında görse kabus olarak uyanır yani bunda. O yüzden asla böyle bir şey yapmaz. Erdoğan tekzip edecek bir şey yapmaz. Bence bu orada Diyarbakır'da bu böyle dendi ama Devlet Bahçeli de burada bir rahatsızlık bildirmiştir. Şimdi bugün de konuşma günü. Onun öncesinde
konuşuyor şu anda.
Evet, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili de bir tür aman Devlet Bey şey yapmayın.
Yıldıray.
Yok öyle çözüm süreci falan.
Yıldıray, beklediğin cevap geldi.
Geldi, ne diyor? Demiş
geldi mi? Bak şimdi açıyoruz. Karar Gazetesi'nden okuyalım. Bahçeli Serok şeyinde hitabında Ahmet Davutoğlu'na yüklenmiş.
Gerçekten tekrar.
Evet. Yani
eski haber değildir herhalde. Bir refresh et.
Ya refresh ettim. Hayır, eski haber değil. Niye şaşırıyorsun Yıldıray? Hala
sen
nasıl şaşırıyorsun?
Nerede? Bana ya bugün.
Oynamıyorum. Burası Danimarka mı? Nasıl şaşırıyorsun? Yani tamam, Devlet Bahçeli.
Hiçbir şey şaşırmayalım o zaman.
Şaşırmayacağız.
Her şeyde böyle Danimarka mı burası?
Ama dün şeyi konuştuk bak burada ya.
Yani bunu şaşırmayalım yani.
Türkiye'de
o
şimdi.
Haber de yapmayalım.
Yok haber.
Şaşılacak bir şey tabii, tabii ki bu. Yani.
Şimdi etik kuruluna kimler getirildi? Bakalım. Şimdi mesela Devlet Bahçeli normalde bu ittifakı çatlatmak için yani Devlet Bahçeli'nin sözü hiç yerde kalmazdı. AYM kapatılsın dedi. Sonra dedi ki AYM artık ivedilikle bunun dedi böyle tartışılacak şey yapılacak hani böyle beklemeye gerek yok dedi. Demek ki arada bir anlaşma vardı. Bunların hepsini burada konuştuk biz. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi ile alakalı Erdoğan bir adım atmadı. Yani Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı. Ondan sonra ben de şimdi böyle Bahçeli hesaplarına şeyine girdim. Burada da bir şey olmadı. Bahçeli tamam olabilir dedi. Sonra mesela Devlet Bahçeli başka bir şey olmasın. Önemli olan şu üç maymuna bir şey olmaması. Gerisi düşebilir. Yani üç maymun burada durduğu müddetçe bir şey yok. Bir de kalemlerimize bir şey olmasın. Çünkü Bahçeli'nin sevdiği şeyler hani kiralık kalem.
Tam ne dediğini okusana bir Devlet Bahçeli.
Şimdi okuyacağım bir dakika ama. Onu okuyacağım ama biraz bekleyeceksin. Böyle okuyacağım.
Bilgisayarın şarjının bitmesinin dezavantajları yaşatıyorsun. Dur ben de o zaman telefonu açarım.
Ya açma şarjın
çok
biter.
Merak ettim.
Şimdi mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla HDP kapatılsın dedi işte. Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla alakalı mahkemenin kararını eleştirdi. Bunların hiçbirisinde bir şey olmadı. Bahçeli de eski Bahçeli değil. Bence Cumhur İttifakı içerisindeki şeyini kaybediyor. O da nereye gidecek Bahçeli? Yani Cumhur İttifakı dağılsa AK Parti nereye yanaşacak? MHP nereye gidecek? Yani bir ortaklık yapacak yeri olmadığı için bu tür şeylerde şimdi böyle yani kelimelerle oynuyorlar. Mesela Yıldıray Çiçek de şeyi söylemiş. Diyor ki Yıldıray Çiçek, Serok diyor Ahmet Davutoğlu'na söylenmesiyle Erdoğan'a söylenmesi arasında bir fark yok mu diyor. İkisi aynı şey mi diyor. Tamam mı? Aynı şey mi diyor. Şimdi geliyorum Bahçeli'ye.
Evet.
Bahçeli demiş ki akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar eyvah her konuyu çarpıtanlar nal toplamaya devam edeceklerdir. Cumhur İttifakı camdan yapılmış bir vitrin süsü bir vazo değildir. Ben bayılıyorum Bahçeli'nin bu konuşmalarına. Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı. Pazarlık usulüyle koltuk sevdası para pul kaygısıyla da basat bulmadı demiş. Serok Ahmet fitne çıkartmasın diyor.
Allah Allah.
Evet. Gerçekten vallahi böyle söylemiş. Yani fitneyi bıraksın demiş. Serok cevabı vermiş. Çünkü Ahmet Davutoğlu demişti ya bana söylenince kızdı şimdi Erdoğan'a söyledi bakalım ne cevap verecek diye. Fitne yapmayı bıraksın demiş. Davutoğlu'na yüklenmiş. Enteresan bir bakış açısı. Çok
gerçekten
acayip değil mi? mutsuz oldum ama durum böyle, üzgünüm. Yani Bahçeli'den böyle daha hani ilkesel, daha böyle hani şey bir cevap bekliyordun.
Yok, ben bir şey beklemiyorum Bahçeli'den de hayretler içerisinde kalıyorum. Yani en azından hiç konuya girmeyebilir. Konuya giriyor ama Davutoğlu suçluyor.
Şimdi Bahçeli'den...
En son Serok denen kişi Erdoğan.
Evet.
Ben ama çözüm süreciyle ilgili bir şey diyecek mi onu merak ediyorum. Ya da dünkü o zaman Bülent Turan'ın açıklaması yeterli olmuş olabilir. AK Parti'nin pozisyonunu göstermesi açısından. Yani Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'da böyle bir şeyler söyledi ama... yani o kadar da şey yapmayın, yani çözüm süreciliği falan bir şey yok demiş oldu yani aslında.
Evet.
Bülent Turan, Devlet Bahçeli de bundan mutlu oldu. Hmm. Ama herhalde Diyarbakırlılar da buradan bir mesaj çıkarırlar yani.
Ben bugün
orada öyle,
şeye
burada
dönecek
böyle.
Mi? Devlet Bahçeli'den şey bekliyorum. Süleyman Soylu'ya bir kez daha sahip çıkacak mı?
Ha evet, bir
geleneksel
öyle
bir hal
çünkü. Yarın Cumhurbaşkanı grup toplantısı olacak galiba.
Olacak,
değil mi? Olacak mı yoksa?
Yani,
Kıbrıs'ta
Devlet
mı?
Bahçeli, onu bilmiyorum ama Devlet Bahçeli geçen hafta İçişleri Bakanı'nı tuhaf bir şekilde savunmuştu. Düşünsene yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı'na ana muhalefet lideri lideri çıkıyor. Diyor ki ülkemizin Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu'ya tasma taktırmayacağız filan diye savunuyor. Böyle bir savunma şekli olabilir mi? Bu nasıl bir ülke? O savunduktan sonra Erdoğan savunuyordu. Yani şey böyle devam ediyordu hiyerarşi. Erdoğan bir şey söylemedi. Bu arada Metropol'ün bir anketi var. Yıldıray, Metropol'ün anketine göre Süleyman Soylu'ya MHP seçmeninin Süleyman Soylu'ya desteğinde ciddi bir azalma var. Yani MHP seçmeninin %75'i Süleyman Soylu'yu çok beğeniyormuş. Mayıs, geçen sene Haziran ayında 2020 Haziran'ında pardon, Eylül 2020'de çok yüksekmiş bu popülerite. Şu anda ise ciddi anlamda bir azalma var.
Yani bu
%25 oranında bir
evet.
azalma var. Yani MHP seçmenindeki, AK Parti seçmeninde zaten bir itibar kaybına uğradığı ortada Süleyman Soylu'nun. Ülke genelinde zaten hani pek çok isim takıldı, şeyler yapılıyor. Hakkında pek çok şaibe var. Onlar hani o bir itibar kaybı var.
Ama böyle
AK
devam
Parti
edecek.
İçerisinde,
yani profili düşecek.
Evet, AK Parti içerisinde.
Ama onlar devam edecek. Yani.
Evet, ama şey var, Ankara kulislerinde şöyle şeyler var. Şimdi bu en son duyduğum kulis bilgi. Sedat Peker'le alakalı bir kırmızı bülten çıkartmak istedi Türkiye. Yani İçişleri Bakanlığı ama... Bu kırmızı bülten onaylanmadı. Şimdi kırmızı bülten çıkartacak argüman arayışı istemiş emniyet müdürlerinden, bazı emniyet müdürlerinden. Böyle şeyler dolaşıyor. Doğru mu bilmiyorum. Yani böyle iddialar var.
Sedat Peker'le ilgili.
Sedat Peker'le alakalı yeni bir işte hani kırmızı bültenin onaylanmasını böyle hani şey yapacak. Geçmişini böyle hani araştırın, bir suç unsuru şey bulun diye. Bazı emniyet müdürlerine, il emniyet müdürlerine, bazı emniyet içerisindeki isimlerle görüşmeler yaptığı yönünde iddialar var. Ankara kulislerinde bunlar da
şimdi
dolaşıyor.
Bu, Devlet Bahçeli'nin çözüm süreci meselesinde de o kadar çok bunu kafaya takmaması aslında. Yani tırnak içinde. Buradaki bu Cumhur İttifakı'nın aslında ne kadar pragmatik olduğunun son bir örneği oldu. Ama bunun çok daha şey bir örneği vardı. O da şeydi, 2019 İstanbul seçimleri öncesi şeyden alınan mektuptu. Abdullah Öcalan'dan alınan mektuptu. Sen konuşurken o, yani oradaki açıklamasını Devlet Bahçeli'nin tekrar
baktın
buldum.
Sen, evet.
O çok acayip bir açıklama yani. İmralı'dan mektup gelmiş, okunmuş, işte Anadolu Ajansı haberi yapmış, televizyonlarda o giden kişi anlatmış. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da benzer bir konuşma yaptı televizyonda. Devlet Bahçeli de şöyle dedi. İmralı'da ağırlaştırılmış muhabbet hapis cezasını çeken terörist başı anlaşılan odur ki HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Terörist başının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur. İnanılmaz yani gerçekten. PKK'nın siyaset acentesi HDP'nin terörist başının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisine bir değişikliğe gitmem iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır. HDP, PKK terörist başı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analiz ve yorum elbet yapılacak falan gibi böyle devam ediyor. Yani hani normalde böyle bir milliyetçi lideri ne yapması lazım? Yani bu mektup bizim için yok hükmündedir. Çöp, terörist başı bu falan ne demek demesi gerekirken oturmuş analizini yapmıştı yani.
Evet.
Yani HDP'nin istismarına müdahale etmek, önüne geçmek, vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itiraz ediyor yani. Hani iyi bir şey yapıyor aslında diyor yani. Hani HDP rezil, vahim, zillet, terörist başı mektubu buna müdahale etmeye çalışan bir şey, uyarı. Yani bu kadar ama ne uğruna? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ikinci seçimde kazanmak uğruna. Evet. Yani bu kadar pragmatikler yani. O yüzden herkesin bu konularda bakarken yani böyle aman o Kürtçe dedi, çözüm süreci dedi. Hemen ben mesela bunu hiç beklemiyorum. Çünkü oradaki pragmatizmin ben mesela buna gerçekten şaşırmıştım. Böyle konuşmalarına. Yani bir defa mektup bile almaya gitmelerine benim şeyim bir level daha yukarı çıktı. Yani bu her şey yapabilirler. Yani şey için, seçim için, siyaset için bu insanlar yani usta siyasetçiler denebilir buna. Yani böyle de bakılabilir. Hani çok pragmatikler yani. Çok çok rahatlar. Elleri çok rahatlar. Onları sınırlayan bir şey yok yani. İdeolojik ya da siyasi referans noktası yok. Tek referans noktası iktidarda kalmak ya da bir yeri kazanmak.
Bu pragmatik mi ama Yıldıray?
Pragmatik tabii. Yani ama sonuçta işe yaramayan bir pragmatizm oldu. Yani pragmatik dediğim şu anlamda pragmatik. Herhangi bir ölçüsü yok. Sadece sonuç alma odaklı bir şey var. Yani iyi bir pragmatizm değil tabii bu. Yani
evet.
Fakat çünkü, o yüzden de çözüm süreci de bekleyebiliriz hatta. Yani bir küçük çözüm süreci gibi bir şey de olabilir. Bir şeyler adımlar atılabilir. Ben orada hiç MHP'nin bir engel çıkaracağını düşünmüyorum.
Ben de düşünmüyorum. Yani söylemeye çalıştığım şey bu. İki yani hem şeyin AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın içerisinde iki ortak. Hem AK Parti'nin bu saatten sonra hem de MHP'nin ayrılma
lüksleri yok.
Lüksleri yok. Ayrılma şeyleri tamamıyla kapandı. Yani
o da yetmiyor.
Yetmiyor.
O yüzden de açılımlar yapıyorlar evet. Kendilerince. O açılımlar da bence koordineli bir şekilde yapılıyor.
Dolayısıyla yani bunların birbirinden böyle hani ilkesel sebeplerle MHP eski MHP değil Bahçeli ama bütün bu şeylerini zaten bu ittifakı kurdukları anda bunu bitirmişlerdi. Yani Bahçeli Erdoğan için neler söyledi? Yani iki siyasi parti yani iktidar partisi ve muhalefet partileri toplamda siyasi partiler arasında rekabet olabilir. Partiler birbirini yıpratabilir. Toplum nezdindeki itibarlarını zedeleyebilirler. Yani çünkü böyle olacak ki o siyasi yarışta sandıktan başarıyla çıkabilsinler. Yani seçmeni ikna edecekler, kamuoyunu ikna edecekler. Biri kendilerinin iyi, karşısındaki diğer bütün İşte rakip partilerin kötü olduğuna ikna etmeleri gerekiyor. Fakat bunun bir ölçüsünün olması lazım. Yani hamaset yapabilirsin, popülizm yapabilirsin, karşındaki lideri eleştirebilirsin. Hatta onun ne kadar yalancı olduğunu söyleyebilirsin, doğruları söyleyebilirsin. Bunların hepsini söyleyebilirsin. Fakat burada bir ölçü olması lazım. Bunlar birbirlerini bayağı bildiğim böyle sinkaflı, böyle hani ağız alınmayacak şeyler. Mesela geçmiş böyle defterleri karıştırıyorum. Erdoğan şeyi söylemiş, Devlet Bahçeli ile alakalı diyor ki, Rütük diyor, Devlet Bahçeli konuşurken diyor televizyonlara diyor yasak getirsin, aman diyor çocuklarınızı dinletmeyin filan gibi sözleri var. Yani bir
şimdi bu
ağır şeyler, bunlar bir araya geldiler ve şu anda Erdoğan AK Parti'de ülke sorunlarını çözmek için politika üretmiyor. Üretmiyor. Yani şimdi, nasıl ikna edecek? Birbirlerine sımsıkı sarılacaklar. Fakat bu birliktelik devam edemez bence.
Bu pragmatizmin ne kadar şey olduğunu bir örneği de dün Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı'nı arayıp tebrik etmesi. İsrail Cumhurbaşkanı 7 Temmuz'da seçildi Herzog. Cumhurbaşkanı da onu arayıp telefon konuşması yaptı 40 dakika. İkisi de tweetler attılar.
Evet.
Hem İsrail Cumhurbaşkanı hem Erdoğan tweetler attı. işte Türkiye-İsrail ilişkilerinin bölgenin gelişmesine ve barışına katkıları üzerine durdular. İşte Filistin meselesine de katkıları olacağı üzerine duruldu. Şimdi bakıyorum böyle hiçbir yerde yok tabii. Belki gazeteler yetiştirememiş olabilir. Gece oldu çünkü bu.
Evet.
Fakat böyle bir sessizlik var bu konuda.
Evet.
Şimdi sadece bundan 1,5 ay önce Gazze'deki saldırı sırasında, İsrail saldırıları sırasında İsrail ile ilgili, yani İsrail'in gayrimeşru bir devlet olduğu, işte savaş, işte ordu Gazze'ye, işte yani her şey yani söylendi değil mi? İsrail ile ilgili söylenmeyen hiçbir şey kalmadı. O kadar insan orada hayatını kaybetti. En ileri boyutta Cumhurbaşkanı da laflar etti yine. Böyle işte soykırım falan gibi sözler söyledi. Ama ne oldu şimdi? İsrail ile ilişkiler, bu onun işareti yani. Cumhurbaşkanı'nı araması, tebrik etmek için zorunlu bir şey değil bu. Şimdi bir de şey moduna geçilecek. Yani ne demek yani? İsrail'e savaş mı açalım?
Evet.
Diplomasi olmasın. Yani bölgemizde bu kadar sıkıntılar varken, Türkiye yalnızlaştırılmaya çalışılırken hani dostlarımızı arttırmayalım mı? Yani ne yapalım yani?
Uygur
falan. Şimdi bu moda geçilecek
tabii,
şimdi.
Uygur Türklerine karşı Türkiye'nin pozisyonu neyse, Türkiye derken halkı şey yapmıyorum, AK Parti iktidarının, MHP'nin tavrı Uygur Türklerine yapılan insanlık dışı zulüm karşısında nasıl sessizse...
Meclisler soykırım olarak tanıyor,
evet,
dünyada.
Evet, tanıyor. Dünyada Avrupa beğenilmeyen işte hani Fransa'sı, işte Almanya'sı, Avrupa ülkeleri, evet.
Tanıdı.
Bunlar böyle işkence var, işte insanlık dışı zulüm var. Bunlar karşı çıkarken Türkiye'nin tavrı, AK Parti iktidarının tavrı ve Müslüman bir işte hani dindar siyasetçiler olarak bir tarafta da Türk milliyetçiliği yapan ortaklardan birisi, Türk milliyetçisi, yani milliyetçilik üzerine siyaset yapıyor. Bahçeli'ye bakıyorsun, sesi çıkıyor mu? Hayır. Uygur Türklerine zulüm var denildiği zaman bakıyorsun Aydınlık'ta filan linç ediliyorsun.
Linç, evet,
linç ediliyorsun. Anında linç ediliyorsun. Fitne fesat olarak Sabah gazetesinden yazarlar götürdü Çin. Yok canım orada eğitim var filan diye yazılar yazdırdılar.
Yani
şimdi İsrail ile Filistin meselesi de aynen böyle olacak. Bak evet. Yani senin dediğin doğru. Filistin meselesinde de Türkiye aynen bu noktaya gelecek. Nasıl Türkiye'de böyle hani Çin'in istediği Uygur mesela hani böyle vatandaşları gizli saklı böyle hani uçaklara bindirip evlere baskın yapıp hani teslim ediyorlar. Aynen böyle olacak. İsrail ile ilişkiler dostum, işte İsrail, Filistin konusunda AK Parti iktidarı sessizliğe gömülecek. Yani maalesef böyle.
Yani ikili ilişkilerin geliştirilmesinde bir sorun yok.
Evet.
Fakat bunun tam tersi üzerinden bu kadar siyaset yapıp, evet, en uç noktaya insanları, en yani en ufak bir nüanstan bahseden bile muhalefetten bir yani aman hani, evet, ilişkiler iyi olsun dediğinde hemen işte Yahudi dostu, İsrail'in adamı,
evet,
falan ilan ediliyor biliyorsun.
Evet.
Şimdi bu kadar üst perdeden bu işleri yapınca bazı İslamcı arkadaşlar da bu konularda çok şey oluyorlardı. Böyle aşırı bir heyecana geliyorlardı.
Evet.
Öyle değil yani. Türkiye onu yapabilecek bir ülke durumunda değil şu anda. Öyle de değil zaten aslında. İlişkiler hep ekonomik ilişkilerde devam ediyordu zaten.
Evet.
İsrail açıkladı yani Türkiye ile İsrail arasında ticari şeyi artıyor. Yani
evet,
bir şekilde diplomatik ilişki yok ama bir şekilde ticaret devam ediyor. Kim yapıyorsa artık ticareti.
Evet.
O yüzden de bu kadar böyle ulvi dava anlamları yüklememek lazım demek ki siyasette. Siyaset böyle bir şey işte. Dış politikada bir anda böyle bir telefon açılır, başka bir yöne girilir.
Evet.
O zaman açıkta kalırsınız. Yani ama siz bu kadar çok anlam, işte ümmetin gür sesi anlamları yüklerseniz yani siyasette, o zaman böyle olur. O zaman mahcup olursunuz,
evet,
böyle bir anda.
Evet.
Çünkü böyle bir şeydir yani. Hani sonsuza kadar herkes kavgalı kalamaz. Bir şekilde bu ilişkiler kurulur.
Evet.
Ama işte 2 ay önce soykırım yapıyor denen bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nı aradığında da bir çelişki ortaya çıkar. O zaman da görünmez oluyor işte bu haber. Yok yani piyasada bakarsan, evet, bulamazsın bile böyle bir telefon olduğunu.
Evet. Şimdi hani devletler arasındaki ilişkiler böyle şahıslar üzerinden, bana çay içmeye geldin, ben de sana çay içmiştik, bir bardak işte bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı yok mu diye böyle devlet ilişkileri yürümüyor. Diplomatik ne ebedi düşmanlık olur ne ebedi dostluk olur. Bunlar olmaz. Yani diplomatik ilişkilerin yürümesi lazım ve devlet ciddiyetiyle yürümesi lazım. Hiç kimse ebedi dostumuz değil. Hiç kimse de ebedi, yani devletlerin böyle bir şeyi olmaz. Ya şu çok enteresan
çok
geldi
enteresan
mi?
Çok enteresan gerçekten. Böyle yani, bir şey ben ilk defa gördüm.
Ben de inanamadım. Acaba dedim doğru.
İcazet merasimlerinde böyle bir şey olmuyordu yani. Herkes evet. Yerde oturur.
Vay be, devleti, protokol, devlet yetkilileri.
Numan Bey de bunu bilir aslında da. O,
Numan
belki
Bey de bilir.
Belki onun hazırlığı hızlıksız yakalanmıştır belki.
Ne hazırlıksız? Hayır, yani, koltuk getirilmiş.
Hayır, onun özel olarak onun için mi getirilmiş yani? Hayır, belki o gidince oturmak zorunda kalmıştır diyelim. İyi niyetimizi koruyalım.
Tamam da.
Hayır, bu hassasiyetleri bilecek biri de o
bu
yüzden.
Bu hassasiyetleri bu kafaya nasıl gelindi? Caminin içerisine böyle hani bu koltukları taşınma kafasına bu caminin imamı yok mu? Diyanet nerede?
Türkiye Gazetesi aslında yapar bu.
Evet.
Sözcü Diyanet, Gazetesi'nden sonra çünkü onlar bu konuda çok hassaslar.
Evet. Diyanet nerede? Bu caminin imamı bu tür gelenekleri bilmiyor mu? Caminin imamı, caminin görevlileri.
Yani, değil mi?
Fransız mı
devlet
ya?
Devlet mantığı ya. Bu devleti bu kadar kutsallaştırmak.
Şu nedir ya? Bu nedir yani? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi şey vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nde mi okudum Yıldıray? Orası
Cumhuriyet,
olabilir. Cumhuriyet Gazetesi'nde şey okudum. Buyurun.
Ben
çok teşekkür ederim.
Bir günden bir şey okumak istiyorum.
Bir gün burada da okumamışım. Burada değil.
Burada olarak ya ben bir
sen
günden
bir bakar
bir şey
mısın? Evet, tamam.
Şimdi bak çok
enteresan. Burada okumuşum sözcüğü.
Tamam,
tamam.
Oku. Onu unutmadan sen oku. Sonra
ben okey tamam. Şimdi CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz.
Evet, o çok iyi bir milletvekili. Bu konuda
evet.
Çok iyi çalışıyor.
Çok iyi çalışmalar yapıyor.
Ederim.
Ya ben ilk defa şeyi duydum. Cehaletime ver, cahilliğime ver. Yüksek Komiserler Kurulu varmış.
Ben de bilmiyordum.
Bilmiyor muydun? Bu nedir diye şey yaptım. Mesela at oyunlarıyla alakalıymış yani Ganyan'la. Şimdi CHP'li Deniz, CHP milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Tarım Bakanı'nın 4 yardımcısının Yüksek Komiserler Kurulu üyesi olduğunu söylemiş. 4 yardımcı, hem bakan yardımcısı, bakan yardımcılarının maaşları da 30 bin lira. Bunlar bir de Yüksek Komiserler Kurulu üyesi oldukları için 14'er bin lira
daha alıyorlar.
Daha alıyorlarmış. Yani 44 bin lira.
Çok güzel. Ankara'da harcayamaya yer bulamazsın.
Şimdi bu mesela bu bakan yardımcıları.
Çukurambar'daki kafelerde artık.
Yani bu bakan yardımcıları şimdi Esenler'e atış alana. Evet, atış alana gitseler ya da işte şeyi Ankara'nın gece kondu semtlerine gitseler. Orada birisi çıksa.
Yok muymuş oraya da verilecek bir
hayır,
kişi?
Hayır, tamam.
Muymuş, farklı biri.
Oraya gitseler.
O da mutlu olurdu. O
bir
da
vatandaş çıksa.
Sisteme.
Evet. Çıksa dese ki ekmek götüremiyoruz. İnanır mı kardeşim 44 bin lira böyle havai yerden maaş alan birisi? Bu da bilinen bir tane. Hiç utanmaları yok. Yani çok ayıp.
Şimdi
ve
Küba'da
haksız.
Çok ciddi bir yoksulluk var. Evet. Elektrikler kesiliyor ve insanlar da bunu protesto ediyorlar. Dünyanın her yerinde iktidarlar var. Bu iktidarlarla beceriksiz olabiliyorlar. Ekonomi kötüye gidiyor ve insanlar da protesto ediyorlar. Fakat çok ilginç Bir Gün Gazetesi Küba'da bir komünist yönetim olduğu için o protestolardan hoşlanmamış. Yani Türkiye'deki protesto hakkına ihlal edildiğinde aman işte protesto hakkı ihlal ediyor, haklı olarak buna karşı çıkılıyor. Şimdi orada copla, gazla Küba yönetimi göstericilere, hepsi çoğu da genç, protesto şey yapıyor. Şöyle diyor ki yarım asrı aşkın süredir Amerikan emperyalizmin kuşatması altında Küba'da Washington destekli gruplar sokaklara döküldü. Amerikan bayrakları açtı. Evet, birkaç kişi Amerikan bayrağı açmış. O kadar öfkeliler ki artık düşmanın şeyini destekliyorlar bazıları. Diyor ki Amerikan imparatoruna bağlı devrim karşıtı paralı askerin istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz demiş devlet başkanı. Sokaklara çıkan Kübalılar devrime sahip çıktı. Bu ne? Bu ne? Gezi'deki %50'yi evde zor tutuyorum Erdoğan.
Evet.
Ona karşı çıkıyordunuz. Şimdi Küba'da olunca bir tane polisin tarafından mı geçmiş oldunuz yani?
Evet.
Çok acayip gerçekten yani. Protesto hakkına saygı duymuyorsun yani. Protesto hakkı Türkiye'de hak, Küba'da olunca yok. O zaman komplo.
Şimdi seni yavaş yavaş yanıma alayım.
Evet.
Ya şey yapalım. Konuğumuzu alacağız. Dün burada şeyi konuşmuştuk Yıldıray. AK Parti Batman milletvekili adayı olmuştu. Adile Gürbüz. Bunun eşi yani böyle kıymetli, değerli eşi Batman Belediyesi'nde sınavsız işe girmişti. Bunu burada konuşmuştuk. Adile Gürbüz hanımefendi açıklama yapmış. Eşini savunmuş. Metin, şuradan gösterebilir misin? Görelim yani, bu bütün ülkemiz de görsün. Şuradan şöyle zoomlayabilirsen. İnşallah bütün ülke böyle mutlu mesut şeyler, fotoğraflar çektirir. Böyle vesikalık fotoğraflarda herkesin, bütün ülkemizin yüzü gülümser. Demiş ki, eşimin demiş torpile ihtiyacı yok, kayırmaya da ihtiyacı yok. Çok sevilen birisi ve çevresi de çok geniş demiş. Allah herkese inşallah Türkiye'deki 10 milyon işsize, 22 milyon yoksula ülkemizdeki böyle işte şey, çok sevilmelerini ülkecek böyle sevilen insanlar olsun, amin de. Ve şey olsun, yani bu insanların da böyle çevreleri geniş geniş olsun, böyle dua edelim.
Olmayacak duaya amin denir mi? Çok mantıklı gelmedi bana bu dua.
Ne bileyim ya. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Evet, ekranlarını yeni açanlar için İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan bizlerle birlikte. Nasılsınız?
İyiyiz, teşekkür ederiz.
İbrahim Bey'i hep Twitter'daki videolardan tanıyoruz.
Evet.
Sürekli çıkıyorsunuz videolarda bazen.
Tevfik Göksu'yla nasıl aranız?
Valla Tevfik Göksu çok enteresan bir arkadaş.
O da grup başkan vekili.
Grup başkan vekili, evet. AK Parti'nin. Tevfik Göksu'yu ben yeni tanıdım. Bu dönem meclis üyesi olduk. Büyükşehir Belediyesi'nde grup başkan vekilliği görevine gelince. Ama Tevfik Göksu zannediyorum il başkanları değiştikten sonra...
Çok eğlenceli ve esprili birisi aslında yani.
Esprili birisi, çok enteresan söylemleri oluyor. Çok araştırmadan, çok iyi bir ekiple çalışmıyor anladığım kadarıyla. Sürekli bir tartışma halindeyiz ama... Son iki meclistir konuşmama kararı aldı. Çünkü anladığım kadarıyla konuşmaları antipati uyandırdı. Parti yetkilileri tarafından uyarıldıklarını düşünüyorum ki konuşmama kararı aldı. Artık grup başkan vekilleri toplantısında konuşmuyor.
Siz öyle mi?
Kürsüden, evet. İki meclistir konuşmuyor. Dündü Büyükşehir Belediyesi'nde grup başkan vekilleri konuşması. Dün konuşmadı mesela.
Yaz sıcağı olabilir mi, rehavet?
Valla rehavet değil bence. Yani bir uyarı aldıklarını düşünüyorum. Gerçekten hatta benimle 3-4 ay konuşmadı. Benim katıldığım toplantılara katılmadı.
Küstü.
Çünkü ben şey dedim, yani mitomanik varyasyonlarla gelecek. Hı-hı. Ve gerçek olmayanları gerçekmiş gibi anlatacak dedim. Ama sürekli düşüyorlar bu duruma. En son bu İstanbul Vakfı'nın izninin verilmemesi bu sene. Ondan sonra ciddi bir kamuoyu oluşturduk 3-4 saat içerisinde. Sabah erkenden Sayın Başkan, Sayın İmamoğlu'nun videosu yayınlandıktan sonra biz de dedik ki ya bu nasıl bir durum? Ondan sonra İçişleri Bakanlığı bir geri adım attı. İzni verdiler. Ondan sonra Tevfik Bey'in
tweet attı. Ben dünyanın kötü adamıyım açıklamasını,
açıklamasını yaptığı konu aslında. Bu. Ve şöyle bir durum oldu. Tevfik Bey bir tweet attı, madem konusunu açtınız Tevfik Bey'in. İmamoğlu için şunu dedi. Yalan, manipülasyon ve gerçekleri saptırma yapmayın, gerçekleri konuşun. Bakın izin vermişler size diye bir tweet attı. O cuma günüydü. Ben dedim ki Sayın Başkan, bari bu aziz mübarek gün yalan konuşmayın. Bak 25'inde izin vermediğinin yazısını valilik yollamış bize zaten. Ondan sonra...
Bu daha önce izin verilen bir vakıf mıydı?
Bir sene önce verilmişti. Aslında çok atıl bir vakıftı. Sayın İmamoğlu döneminde aktif hale getirildi İstanbul Vakfı. Gelmeden önce az önce baktım. İstanbul Vakfı internet üzerinden bağış kabul ediyor kurban bağışlarını. 7 milyon 50 bin liralardaydı. Yani bir haftada öyle bir rakama geldi. Geçen sene 130 bin aileye birer kiloluk kavurma verildi. Bir tespit yaptı sosyal inceleme uzmanlarımız. Yaklaşık 300 bin aileye et girmiyor. Hiç et girmiyor bir yıl boyunca. Bu da şu, aslında yapmış olduğunuz bağış şeyde, kurban hisse bağışlarında 15 konserve çıkıyor. Bu 15'in 14'ü ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İsterseniz, arzu ederseniz 1 kiloluk bir tanesini de size ulaştırıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri. Tamamen İslam usullere göre kesimleri yapılıyor ve harika iş çıkarıldı. Geçen sene 130 bindi. Bu sene hedefimiz 260 bin.
Bu hatta arttırmak. Bu yasak şeye benzetildi. Eskiden Türk Hava Kurumu dışında kurban şeyi vardı ya, yasağı, kurban derisi toplama yasağı, devletin öyle şey uygulamaları vardı. Şimdi tam tersine dönmüş oldu. Eskiden İslami vakıflar bunlardan çok etkilenirdi. Biraz böyle bir yer değiştirme var sanki şey olarak.
Yani şimdi kurban aslında çok dayanışmayı sağlayan ibadetlerden bir tanesi. Manevi huzur yapan ibadetlerden bir tanesi. Dolayısıyla organizasyonu iyi olan, halka ulaşabilecek, araştırma yapabilecek imkanları olan vakıfların kurban bağışı alabilmesinin önünü açmak lazım. Ama son dönemde bakıyoruz ki çok inanılmaz derecede fiyat farkları oluştu. Bugün ülkemizdeki hayvan fiyatları belli. Yani canlı kilo fiyatları belliyken birisi 1500 lira diyor, birisi de 600 lira diyor. Bu da vatandaşın kafasına soru işareti oluşturuyor. O yüzden kurban bağışları için ülkemizde çok ciddi kurumlar vardır. Diyaneti var, Kızılay'ı var. İstanbul Vakfı da bunlardan biri. Yoksa o vakıf az toplasın, bu çok toplasın diye bir şey yok. Bu vakıfların birçoğunun ortak derdi ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmek. Evet. İstanbul Vakfı'nın da derdi bu.
İbrahim Bey, siz siyasete bu şeyde mi girdiniz? Yok, 2019 yok, daha önceden var mıydınız? Gençsiniz çünkü. Çok
da değilim yani. 46 yaşına geldik. Öyle mi? İki dönem belediye başkan adaylığı yaptım Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Sancaktepe'de. Yani çok yeni değilim siyasette.
MHP kökenlisiniz.
Evet, MHP kökenliyim ama MHP'nin akılcılık akımlarının yoğun olduğu kesimdenim ben. O yüzden bizim tabii hedefimiz, MHP'nin içerisinde de ülkeyi yönetme hedefimiz vardı. O yüzden orada bir mücadele verildi. Kongrede müsaade edilmedi biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımıza. Gemerek mahkemelerinden bir kararla toplanmış 800'e yakın imzayı yok saydılar maalesef. Ondan sonra İyi Parti'yi kurduk. İyi ki de kurmuşuz. Ülkenin umudu oldu. Ve emin olun İyi Parti'nin kurulması yeni partilerin kurulmasının da önünü açtı. O bir korku duvarıydı ülkede. O aşıldı. Çok zorluklarla kuruldu parti.
Siz MHP, hani ailede MHP'li mi? Mesela hani baba aileden gelen bir böyle...
Yok, değil. Ailem daha önce merkez sağda siyaset yapmış insanlar vardı ailemizde.
Karadenizli misiniz?
Karadenizliyiz, Trabzonluyuz.
Şundan dolayı soracaktım. Evet. Yani bu Devlet Bahçeli'nin işte AK Parti ile olan ittifakını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela işte Ahmet Davutoğlu, Serok Bölücü Erdoğan'a söylendiği zaman başka türlü. Yani bu tür şeyleri böyle MHP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Madem orada da siyaset ve o MHP kökenlisiniz.
Evet. Ben tabii tabanımla çok hakimim MHP'nin hala. Çok değerli arkadaşlarım var, görüşüyorum. Tabanda karşılığı yok MHP'nin şu anki siyaset. Yani yönetim... düşünün bugün anketlerde görüyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi 11-12'lerden bugün 6,5-7'lere eğer düştüyse tabanda bir karşıtlığı olmadığı içindir. Milliyetçi Hareket Partisi çok zor anlaşılabilir bir partidir. Yani çok kolay reaksiyon gösterir. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çalışmaları Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde çok ciddi, çok dikkatli izleniyor. Çok enteresan bir şekilde takip ediliyor. Mevcut iktidarın, hükümetin içerisinde bir takım sıkıntılar var. Yani burada Sayın Soylu'ya Sayın Bahçeli'nin sahip çıkması burada enteresandır. Yani kaymakamlık törenine davet edilmeyen...
Niye enteresan?
Edilmeyen,
biraz anlatır mısınız?
Şöyle...
Şimdi bize de enteresan geliyor da siz daha iyi değerlendirirsiniz bunu.
Şimdi... Milliyetçi Hareket Partisi bir hakim güç olmak istiyor. Dolayısıyla bütün kartlarını oynamak istiyor kanaatindeyim ben. Dolayısıyla bugün yalnız gibi hisseden Sayın İçişleri Bakanı'na sahip çıkarak aslında hükümetin içerisindeki gücünü ortaya koyuyor. Bakın biz sahip çıktık ve Sayın Cumhurbaşkanı iki gün önce fotoğraf vermek zorunda kaldı. Bunları vatandaş izliyor ve dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Kaymakamların atama... toplantısına davet edilmeyen İçişleri Bakanı gördük biz. Ondan sonra iki gün önce de bu fotoğrafı gördük. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne bugün AK Parti mecbur. Diğer taraftan yetmiyor hiçbir türlü.
Peki,
alternatif arayışlar içerisinde elde olmuyor.
Peki AK Parti'ye mecbur bir MHP yok mu?
Ya yani MHP'nin kesinlikle...
AK Parti mecbur, MHP mecbur değil mi AK Parti'ye?
Yani MHP'nin... şey iddiası hiçbir zaman olmadı. Tek başına bir iktidar olma iddiası olmadı. Yani olamıyor. Çünkü sadece sırf milliyetçilik eksenli siyasetin ülkemizde yeterli karşılığı yok. Yani ülkenin belki biraz merkezde olmak lazım. Bütün eğilimleri içerisine alabilmesi lazım bir siyasi partinin. İyi Parti böyle şekillendi aslında. Merkeze ne kadar konumlanıyorsa görüyorsunuz anketlerde o kadar daha etkisini arttırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'ye ihtiyacı, AK Parti'nin MHP ihtiyacından daha azdır. Dolayısıyla AK Parti'nin iktidarın devamı için Milliyetçi Hareket Partisi'ne mecbur. Ama yetmiyor. Diğer taraftan 7'ye düşse dahi orayı kaybetmemek için dikkatli politika izlemeye çalışıyorlar. O da biraz zor yani AK Parti'nin durumu çok kolay değil.
Evet. Şöyle bir siyaseten şey vardı. AK Parti'de küskün olan AK Partililer, daha doğrusu biraz eleştirel olanlar MHP'ye doğru kayıyor diye bir trend vardı. Hatta 2019 yerel seçimlerinde bazı yerlerde, illerde, ilçelerde AK Parti ve MHP'nin yarıştığı yerlerde MHP'nin adayları böyle sürpriz yaparak kazandılar. Yani AK Parti adayına birazcık şeyi olanlar, mesafesi olanlar gidip MHP'nin adayına oy verdi AK Parti seçmenin açısından. Ama bunun deniyor ki artık bu trend de sona erdi. Gidenler gitti, kalanlar kaldı. Artık bunlar çok bir kader birliği yaptılar AK Parti ile MHP. MHP AK Parti'nin artık ekonomi politikalarına kadar her şeyini savunuyor. Yani hiçbir sorun, bir ayrım kalmadı arada. Şimdi artık işte MHP'den, MHP bir gidişi olmuyor. İşte İYİ Parti'nin yükselmesi de böyle açıklanıyor. Artık oradan kopanlar İYİ Parti'ye doğru geliyor. Böyle bir yeni MHP'den ve kopuş şeyi görüyor musunuz siz İYİ Parti'ye doğru? Ve onun sebebi ne?
Şöyle, ben bir dün bir tweet attım. Teşkilat Başkanımız Sayın Koray Aydın Bey de dün bir televizyon programında da açıkladı. Bu veriler gerçek, ben de o bilgileri aldım. Son dönemde 400 bin üzerine çıktı İYİ Parti'nin üye sayısı. En son 100 bin üyenin 80 bini AK Parti üyesiymiş daha önce. Çok yüksek bir oran bu. Şimdi ülkedeki siyasi aritmediği bir kenara bir masanın üzerine yatırırsak bu ülkede %65 bir sağ ve merkez sağ oy var diyelim. %35 maksimumda bir sol oy oluşabiliyor. Maksimum dereceleri bunlar. Şimdi AK Parti'nin politikalarına tepki verenlerin bir kısmı özellikle milliyetçilik ekseninde yanlış yapılan siyasetlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ne tepki olarak geliyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'ne kızanlar da İYİ Parti'ye geliyor gibiydi. Şimdi artık Milliyetçi Hareket Partisi ortada kaldı. Yani AK Parti'nin direkt İYİ Parti'ye gelmeye başladı. Asıl mesele, problem bu. İYİ Parti'nin üzerine yoğunlaşma sebepleri de bu. AK Parti'nin yoğun bir şekilde İYİ Parti'ye geliş var. AK Parti'nin içerisinde insanlar artık görüyorlar ya, ülkede hiçbir şey iyi gitmiyor. Ülkede ekonomi çok kötü. Ülkede tarım kötü. Ülkede dış politika yerlerde. Ülkenin sınırları delik deşik. Bugün İçişleri Bakanı yardımcısı açıklama yapmış. Bu sınırlardan girenler doğru değil. Ya bugün bir restoranta girerken HES kodu istenen bir ülkede sınırlardan giren binlerce Afganlıya kimse dur demiyor. Ülke çok sıkıntılı. Özellikle bu Suriye politikalarında ülkenin demografik yapısı değişti. Bugün Antep'te, Kilis'te, bugün Şahinbey'de Suriyeli birisi aday olsun kazanır. Biz kazanamayız seçimi yani. Bizim vatandaşımız kazanamaz. Şimdi bakıyorsunuz Avrupa'da Suriye, şimdi Kurban Bayramı, insanlar Suriye'ye gitmeye çalışıyor. Adamlar yazlık gibi kullanıyorlar ülkeyi. Almanya'da biliyorsunuz 2 sene önce oldu bu meseleler. Gidenleri tekrar geri almadı. Eğer ülkene tatile gidebiliyorsan sen artık ülkende yaşayabilirsin dendi. Ülkenin hala bu politikaları yok. Ülkenin dış politikası tamamen çuvallamış durumda. Kimseyle aramız yok. Ülkede savurganlık almış başını gidiyor. İnsanlar bunları görüyor. Artık umudu kalmamış insanların. Eğitimle ilgili çok ciddi problemler var bu ülkede. Liyakat yok. Ülkede vasat bir yönetim var. Kahti rical yok. Yani devlet yöneticisi kalmamış. Çok kötüyüz. Yani dış politikada, büyükelçilerde. Bunları gören vatandaş, ülkenin geleceğiyle ilgili endişeler olan insanlar yeni bir çıkış yolu arıyor. O yüzden İYİ Parti burada umut haline geldi. Ve sürekli artan, hiç eksilen bir grafiği yok. Sürekli artan bir grafiği var ve Sayın Genel Başkanımız dün Tunceli'deydi. Her gün bir ilde. İnanılmaz bir çalışma var. Milletvekilimiz çok sınırlı. 39 milletvekilimiz var. Her gün sahadalar. Her gün bir ildeler. Esnafın içindeler. Halkı geziyoruz. Ben artık çok seçim kaybettim. 2 kere belediye başkanlığı seçimini kaybettim. Seçim nasıl kaybedilir çok iyi bilirim. O yüzden bu konuda ihtisasım var. Nasıl kazanılır da biliyorum.
Kaçıncı sırada bitirdiniz iki seçimde?
Yani yine Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da en fazla oyun alan adaydım ben. Kaybettik. Yani 3. 4. olduk ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu çok sınırlı İstanbul'da. İstanbul'da düşüyor oy. Düşünce biz de çok gerilerde kaldık. Demek istediğim şu, yani ülkenin yeniden bir umuda ihtiyacı var. Şimdi esnafa gittiğiniz zaman eskiden kapıdan sokmuyorlardı biz. Ben kurucu ilçe başkanlığı yaptım Yıldıray Bey. Dediler bana ki sen Sancaktepe'yi biliyorsun. Git orada ilçeyi kur. İlçeyi kurmak için önce bir ilçe binasına ihtiyaç var. Gittim. İlçe binası ile anlaştım. Bir yıllık kirasını götürdüm, peşin verdim vatandaşa. Anlaştık. Ertesi gün paramızı geri getirdi. Biz size yerimizi veremeyiz dediler. Eyvallah. Aldık paramızı, gittik başka bir yer bulduk. Yerimizi tuttuk. Partiyi kurarken inanın 50 kişiyi bulamadım. Yeni parti kuruyorsunuz. İnsanlar korkuyor, ürküyor. Kendi şirketimden 35 kişi yazdım. Hatta hızımı alamadım. Bizde çalışan muazzaf subay bir beyefendinin eşi çalışıyor. Kadını da yazdım. Sabahleyin geldi bana dedi ki İbrahim Bey beni yazmayın. Eşim subay, bizi atarlar. Gönlümüz sizle beraber yani.
Bu durumları darbe sonrası yaşadık. Özellikle değil mi? FETÖ suçlamaları tabii, vardı.
Bunları yaşadık biz ama bugün gelinen noktada artık bütün kapılar açılır hale geldi. Vatandaşa rağmen hiçbir şey yapamazsınız. Artık insanlar buyurun bir kahvemizi, bir çayımızı için derdini anlatmak istiyor insanlar. Bugün sahadayız biz. Sahada olmak muhalefet için bu dönem şans. Muhalefette yapılanmaya çalışan partiler için şans. Vatandaşın ayağına gitmek lazım. Vatandaşa dokunmak lazım ama iktidar bunu yapamıyor.
Peki şuradan girelim mi? Şuradan evet. Konuşalım. Şimdi siz de sahalardasınız, sahadasınız. Tabii. İstanbul'da.
Esas İbrahim Bey kürsülerde ama onu da konuşalım. Yok,
sahalarda varım evet. Aynı zamanda.
Şimdi İYİ Parti'nin oyları artıyor dediniz. MHP'nin oyları düşüşte. Düşüşte. Evet. İstanbul, gerçi her il kendi çapında hani Türkiye'yi yansıttığını söyler. Ama İstanbul'dur. İstanbul, Ankara. Türkiye'yi yansıtır ve diğer şehirlerde İstanbul, Ankara'ya bakar ve yani başka illerdeki seçmenler de İstanbul, Ankara'ya göre tercihlerini kullanırlar. Yani
evet, şekillenir.
Şimdi AK Parti'nin yani 2019 seçimlerinde AK Parti'den ayrılan oylar yani tekrar geri dönüyor mu? AK Parti'nin oyları İstanbul'da nasıl? Şu anda bir yerel seçim yani tekrar bir seçim olsa, belediye seçimi olsa AK Parti'nin oyu ne olur? Millet İttifakı'nın oyu ne olur? CHP'nin oyu ne olur? Ne gözlemlediniz?
Araştırmalar yapılıyor musunuz?
Evet, herhalde. Yapılıyor. Şunu söyleyeyim ben size. Özellikle yerelde İstanbul'da Millet İttifakı olarak bazı ilçelerde biz ayrı ayrı girdik seçimlere. Hı-hı. Yeni dönemde İstanbul'da İYİ Parti 3-4 belediye alabilecek konuma gelmek üzere. Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye nezdinde de Sayın İmamoğlu'nun kazandığı dönemden çok daha iyi durumda anketler.
Siz bu belediyeleri 3-4 belediyeyi AK Parti'den mi alıyorsunuz?
AK Parti'den alıyoruz. AK Parti'den alıyoruz. Mesela büyük şehirlerde daha önce kaybettiğimiz çok az farklı kaybettiğimiz belediyeleri alıyoruz.
Balıkesir falan.
Balıkesir'i alıyoruz. Uşağı, Denizli'yi bunlar hep gözüküyor anketlerde. Mesela Samsun'da bir stratejik hata yapıldı. Yani o dönem bağımsız adaya çıkması Erhan Bey'in. İYİ Parti'nin orayı almış. Şimdi bizim partimizin yani başkan yardımcısı.
Birleşseydiniz yani orada Samsun
tabii alınıyordu. Yani çok açık farklı anlıyordu Samsun. Çok iyi kurgulanamadı. Bazı hatalar yapılabildi. Mesela Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi önce adayı ilan etti. Ondan sonra bir demoralize olundu. Geri çekilince orada çok az farkla seçim kaybedildi. Önümüzdeki dönem şimdi ittifaklar zorunlu hale geldi Yıldıray Bey. Şimdi bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 50+1'i kimsenin bulma ihtimali yok. O yüzden ittifaklar zorunlu. Eskiden koalisyonlar deniyordu. Şimdi ittifak haline getirildi. İsimleri, tanımları böyle kondu. Aslında bu da bir seçim koalisyonu denilebilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem çok şeye gebe. Bir gün uzun bir zaman aslında siyasette. Çok hata yapmayan, bariz hata yapmayan hep avantajlı duruma geliyor. Sürekli tartışmalar oluyor ama özellikle ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çok daha ilgiliyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşadıklarımız ve halka anlattıklarımız emin olun nefret tohumlarını ekiyor. Bunlar yeşerecekler. İnanılmaz engellemelerle karşılaşılıyor. Yani akıl mantık almaz.
Mesela bizim bilmediğimiz evet. Örneklerden.
Çok örnek vereceğim. Hatta ben meclise girdiğim ilk günden bugüne kadar geçen süreci her gün yazıyorum. Yazmayı çok severim. Ağustos sonu itibariyle kitap haline getirildi. Yani. Topal Ördek lafıyla başlayan aslında bütün mesele. Hı-hı. O kadar engelleri var ki. Cumhurbaşkanı
açıklamasıydı Topal
tabii,
Ördek.
Tabii yani diyor ki başkan sen olabilirsin ama meclis çoğunluğu bizde. Biz ne dersek o olur.
Öyle oldu mu?
Oluyor tabii. Bakın mesela belediyeler kanunu ilçe belediyelerine şu hakkı veriyor. Meclis kararı ile büyükşehir belediyelerinin mülkleri, onun haricinde işte ne bileyim gayrimenkulleri, kültür merkezleri, spor salonları bunları Büyükşehir Belediye Meclisi ile devredebilirsiniz diyor bedelsiz. Şimdi bunu hiç sormuyorlar idareye. O kadar bir şımarıklık var ki. Geliyorlar meclise diyorlar ki biz gündeme ek bir teklif vereceğiz. İşte Sancaktepe'deki falan işte kültür merkezinin 10 yıllığına bedelsiz bir şekilde Büyükşehir'den alınıp Sancaktepe Belediyesi'ne devredilmesini istiyoruz. Başkan oyluyor. Oy fazla adamlar çıkıyor oylamada kazanıyorlar. Ondan sonra başkan veto ediyor. Ondan sonra tekrar ısrar kararıyla getiriyorlar. Tekrar ısrar ediyorlar bu kararı geçirmek için. Tekrar geçiriyorlar. Bu sefer başkanın dava veto hakkı var. Normalde kaplumbağa hızıyla işleyen adalet ülkemizde bu gibi durumlarda jet hızıyla işliyor. Yani yerel mahkemede çıkan karar Danıştay'da 6 ayda onaylanmış kararlar var elimizde. Mesela ben size çok komik bir durum anlatayım. Yani buradan aslında yaşananları anlayabilirsiniz. UKM diye bir birim var. Evet. Ulaşım evet. Koordinasyon Merkezi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi İstanbul'da trafikle ilgili bütün detayları şekillendiriyor. Burada başkanın kontrolündeydi. UKM'den istediği kararı çıkarabiliyordu. Ama ne yaptılar? Göreve gelir gelmez UKM'nin üye sayısını değiştirdiler. Değiştirdiler ve ortaya çıkan Aile Bakanlığı'ndan üye koydular. Hiçbir karar çıkmıyor. İstanbul'da %95'lerin üzerine çıkan bir taksi memnuniyetsizliği var. Evet. Çok kalitesiz taksiler. Şoförler eğitimsiz, sayılar yetersiz. Ve buna rağmen 6 bin yeni taksi ihtiyacı var. Bu taksilerin olması için mücadele ediliyor, defalarca reddedildi. Şimdi metrolar açılıyor, minibüsçü esnafı zor durumda. İş yapamıyor insanlar. 750 taksiyle 250 dolmuşu. Dedik ki bari bunları taksiye çevirin. Hmm. Dediler tamam, bunları bu 6 binden ayırın, 5 bini ayrı, bini ayrı getirin, biz bunu geçireceğiz dediler. 3 sefer oldu yine reddediyorlar. Dün de mecliste karar çıkartıyorlar. Dün de mecliste minibüs esnafının zor durumda olduğundan dolayı İspark'a olan otopark borçlarını silelim diyorlar. Ya bu kadar popülizm yapıyorlar. Hmm. Orada esnaf kan ağlarken siz minibüs esnafının taksiye dönüşümünü sağlamıyorsunuz. Diğer taraftan otopark borcunu ödeyelim diye kalkıyorsunuz. Mesela servis araçlarıyla ilgili 66 bin servis aracının trafiğe verilmesi, bu pandemide iş yapamıyorlar. Bunların minibüsçülük yapabilmesi için meclise teklif getirdiler.
Kabul edildi mi?
3 aylığına. Hmm. Mecliste kabul edildi tabii ama reddedildi. Başkan reddetti. Sürdürülebilir gerçekliği yok. 66 bin aracı siz trafiğe sokacaksınız. Buna İETT'nin o araçlardaki elektronik ücret alma sistemini kuracaksınız. Bunun maliyeti 10 bin lira. Bu minibüsler 2 ayda 10 bin lira kazanamaz. Hmm. Yani hiç şu gerçekliği olmayan
arabalar vardı.
Konular getiriliyor.
Sergilendi de şu makam arabaları.
Evet.
Ne oldu onlar?
Araçların sayısı çok düşürüldü. Çok gereksiz araç
siz
vardı.
Siz kaç tane aldınız? Kaç tane? Epey bir böyle hani görünmüyordu neredeyse. Yeni Kapı Miting Meydanı'nda sergilendi.
Tabii sergilendi. Evet. Birçoğu onların sözleşmeleri bitince iade edildi. Hı-hı. Şöyle söyleyeyim size. O kadar fazla gereksiz araç vardı ki yani.
Eski milletvekilleri eski kullanıyor, şoförler kullanıyor, falan.
Teşkilatlar.
Cumhurbaşkanlığı emrine verilmiş. Hatta geçen Sedat Peker'in açıklamalarında silah taşındı vesaire var ya, ben ona baktım. AK Parti gençlik kollarına tahsis edilmiş araç var. Plakasını öyle kontrol mi ettirdim. Büyükşehir'in aracı.
O araç mı o?
Büyükşehir, hani o araç yani siyah Passat diyor orada. Hı hı. Bakıyorum araç siyah Passat. Plakası gözüküyor gençlik kolları. Hı hı. Başkanlığı plakası. Sordurdum bu aracın kaydını istiyorum dedim. Dediler evet bu bizim Büyükşehir'in. Oraya tahsis etti.
Çok ilginç bir şey.
Ama çok ilginç bir şey söylüyorsun.
Yani bu silah taşınan araç da belediyeye
yani tahsis ettiği araçlardan biri olabilir. Yıldıray Bey. Acaba bu araç İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aracı mı?
Ha bir de öyle var. Oo. Evet.
Tabii.
Evet.
Gençlik kollarının araçları vardı. Hepsinin altında araç vardı. Kadın kollarının vardı. Bu araçların hepsi geri çağırıldı.
AK Parti gençlik kolları.
AK Parti'nin tabii.
Daha önceki dönemlerde bunlar var mıdır? Yani mesela atıyorum AK Partili olmayan belediyelerde de bu tür sorunlarla karşılaşılıyor mu? Yoksa bu iktidar şımarıklığının getirdiği bir şey mi?
Ya hesap vermek diye bir şey yok ya adamlarda.
Uzun süreli iktidarla ilgili bir şey herhalde. Bu çok uzun süreli bir şey.
Elif Hanım o kadar enteresan işler var bakın.
Mesela İzmir Belediye, Büyükşehir Belediyesi CHP gençlik kollarını ya da teşkilatını araç tahsis eder mi? Bu böyle AK Partili belediyelerde
mümkün görelim. Değil. Yani yok, olsa onu hemen çıkartırlar. O kadar bir güç zehirlenmesi olmuş ki bir iş yaparken planı, projesi, finansmanı hazır edilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne plan bütçe olmadan sipariş ihaleleri yaptılar. Bir, o kadar korkunç tahrumar ettiler ki. Dün mesela yine Tarık Balyalı Bey, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü açıkladı. 2018 Ekim, Kasım, Aralık İKTAŞ'ın BOTAŞ olan ödemesini yapmamışlar. 1 milyar 750 milyon lira. Ve bu parayı seçimde harcamışlar. Parayı aktarmışlar Büyükşehir Belediyesi'ne. Ondan sonra seçim döneminde harcamışlar. BOTAŞ olan borçları ödememişler. Bu yeni yönetim o borçları ödüyor. Şimdi İETT ile ilgili bir konu var. 300 araç almak istiyoruz. Evet. Meclisten oy birliğiyle geçti. Cumhurbaşkanlığında 8 aydır bekliyor. İstanbul'da otobüsler çok kötü. 10 senedir otobüs alınmamış. 90 milyon euro. Paramız hazır. Otobüs alacağız. Cumhurbaşkanlığı onaylamıyor. Ne oldu? 160 yeni araç alımı için kendi imkanlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkıyor.
Yani İstanbul otobüs almada Cumhurbaşkanı onaylamış.
Yurt dışı kredilerde yurt dışı hazine kredi garantisi olduğu gerekiyor. Için. Tabii, ha, yurt dışı kredisi olduğu için. Çünkü bir de şöyle bir iş yapmışlar Yıldıray Bey. Daha önce taksitle aldıkları otobüslerin parasını ödememişler. Hmm. 45 milyon euro borç vardı geldiğimizde. Onlar da temizlendi. O kadar harcamışlar, o kadar tahrumar etmişler ki. Bakın mesela göreve geldiğimizde Kiptaş var ya Kiptaş. Hmm. Kiptaş'ın genel müdürlük binası hacizliydi. Tabii.
Kiptaş.
Kiptaş ya Kiptaş. Binası hacizliydi.
Biz çok seviyoruz Kiptaş binalarının mimari tasarımını.
Yani oraları geçti artık. Şu an geç artık oraları.
Çok iyi ekip var. Ali Kurt Bey genel müdürü. O da kentsel yenileme daire başkanlığından geliyor aslında TOKİ'den. Konuya çok hakim, çok sevdiğim bir kardeşim. O kadar harika işler yapıyorlar ki Kiptaş'ın o binasını icradan kurtardılar. İnanın müteahhitlere ödemeler yapılmamıştı. Onlar toparlandı. Bugün kasasında para var ve kentsel dönüşüme başlıyor.
Belediyenin bütçesinden mesela diyelim ki çift maaş alanlar var mıydı siz teslim aldığınızda? Hani şimdi çıkıyor ya bakan yardımcıları, danışmanlar.
Yani şöyle belediye olabilir.
Belediye mesela AK Parti, genel merkezden falan, şirketlerden. Bu tür şeyler var mıydı?
Öyle çift bir maaşlar? Tespit yok. Yani, Büyükşehir Belediyesi'nde öyle bir tespit olmadı. Ama tekrar sorarım onu ben ama Büyükşehir Belediyesi'nde yok. Sadece şöyle bir durum var. Biliyorsunuz daire başkanları, ondan sonra genel sekreter yardımcılarının maaşları özel sektöre göre çok düşük. O yüzden işrak şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri var. Bence de olması gerekir. Geçmiş dönemde de vardı. Şimdi dönemde de var. Olması gerekir çünkü profesyonel hayattaki maaşlardan çok uzak. Ya bugün bir daire başkanı 9 bin lira, 10 bin lira maaş alıyor. Yani çok düşük maaşlar bunlar. Dolayısıyla iştirak şirketlerde yönetim kurulu üyelikleriyle biraz daha katkı sağlanıyor. Geçmiş dönemde böyleydi ve bence doğru bir uygulama bu. Yetersiz olmasın ama diğer taraftan hükümetin bu 4-5 maaşlı konuları çok yüksek. Yani bu kabul edilebilir bir konu değil. Hatta biliyorsunuz Aile Bakanımız en fazla asgari ücret artışı ikinci Avrupa'da ülkemizde oldu derken 35 bin lira. Maaşla bir kamu iktisadi teşekkülünde yönetim kurulu üyeliğine başladı biliyorsunuz. Huzur hakkı diyorlar. Bu evet. Bunlara maaş demiyorlar. O hakkı alınca huzurlu oluyorsun. O yüzden huzur hakkı demişler ismine.
Şimdi siz belediye meclisinde bazı yolsuzluk dosyaları açıkladınız. Bunlar evet, çok evet. Sosyal medyada da çok dolaşıma girdi. Haber de oldu. Bunları böyle siz bir çünkü bayağı hazırlıklı geliyorsunuz
tabii.
Işte evet. Bloklarınız var. Evet. Böyle bir ekibiniz var. Nasıl tespit ediyorsunuz? Önce onu konuşalım sonra birkaç örnek anlatmanızı isteyeceğiz.
Tabii anlatacağım ben size. Teftiş kurulu aslında vatandaşlardan gelen bir talep. Hiç mi bir şey yapmadılar 25 yıllık ama Sayın İmamoğlu biraz çalışma sistemi şeydir. Yani bir tarumar eden bir sistemi yoktur. Önce tanımaya çalışır, anlamaya çalışır. Ve teftiş kurulunun tespit ettiği belgeli raporlar bunlar. Teftiş kurulu inceliyor. 50'ye yakın dosya. Bunlar tabii basına ufak ufak sızmaya başlayınca Mülkiye Başmüfettişliği, İçişleri Bakanlığı el koydu dosyalara. Dedi ki bunları verin bize biz inceleyeceğiz bunları. Hatta bazıları ilgili direkt suç duyurusunda bulma hakkı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harekete geçen savcı yok hala.
Hala yok.
Açılmış bir dosya yok. Hiç tabii. Yok. Bakın mesela ben size bir dosya anlatayım. Bu dosya çok enteresan bir dosya. 4 gün arayla satılan bir arazi var Kiptaş'a Başakşehir'de. Toplam bugünün parasıyla 300-350 milyon liraları bulan bir rakam. Burada Kiptaş bir proje yapacak ama biri 10 para kazanmış birisi 4 günde. O kadar danışıklı ki yeri almadan paraları ödenmiş Kiptaş'ın.
Açıklamalar falan da yapıldı. O müteahhit işte biz yani bunu açıklama da yaptı değil mi? Tam
yapıldı.
Hatırlamıyorum ama tam.
Tabii yani o kadar ahlaksız bir durum ki binanın maketi Kiptaş'ın genel müdürlüğünde duruyor. Sayın İmamoğlu dedi ki bunu kaldırmayın kardeşim. İbreti alem olarak Allah bunu insanlar Allah görsünler. Oo. 17 milyon da vergilerini yeni yönetim yatırdı. Bütün ödemeleri yapıldı. Oraya inşaata başlanacaktı. Ve Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti grubu o alanı fonksiyonunu değiştirdi. Yeşil alana çevirdiler biliyor musunuz? 300 milyon belediyeyi zarara soktular. Yeri yeşil alana çevirdiler. Ondan sonra utanmadan fütursuzca İstanbul'a yeni yeşil alanlar kazandırdık diye tweet attılar. Başka bir tane söyleyeyim ben size. Hatta o konuyla ilgili kürsüden konuştum diye muhatap arkadaş savcılığa suç duyurusuna bulundu hakkımda. Geçen ifade vermeye gittim adliyeye. O da bunu izleyenlerimizin de çok iyi dinlemesi lazım. Askeriyenin alanları var biliyorsunuz. Bu askeri alanların içerisinde 20 küsür dönüm bir arazi. Dededen intikal etmiş torunları. Böyle bir yerimiz var diye. O dönem AK Parti ilçe başkanlığı yapan, daha sonra bırakmış görevi, Büyükşehir'de meclis üyeliği yapmış, encümen üyeliği yapmış bir avukatı buluyorlar. Bu iş böyle, yani müvekkili. Ve bu yer hiçbir fonksiyonu olmamasına rağmen 13,5 milyon dolar bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne satılıyor. Yerin hiçbir fonksiyonu yok, belediyenin hiçbir işine yaramayacak bir alan, askeri alanın içerisinde. Ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası sertifikalı eksperlere ekspertiz yaptırılıyor. Yerin değeri 1,5 milyon dolar çıkıyor. Yani 12 milyon dolar bir dolandırıcılık var bu işin içerisinde. Bu işi sen ben yapabilir miyiz? Mümkün mü yani? Ondan sonra dedim ki ben bu yaptığınız işlem Sülün Osman'a rahmet okudur dedim. Yani. Sülün Osman hiç olmazsa saf vatandaşı dolandırmış. Devleti dolandırmamış yani. Siz resmen belediyeyi Bu nitelikli dolandırıcılık yani. Ben hukuk terimlerini az çok bilirim. Ve işin ilginci o kadar kıymetli bir yermiş ki bu askeri alanın içerisindeki fonksiyonsuz atış alanı alım satım vergilerini bile belediye ödetmişler. Alın size ahlaksızlık. Mesela ben bazen AK Parti'nin diliyle konuşuyorum. Ben ileri derecede Arapça bilen hafızlık yaptım. Hatta bugün o hafızlık
AK Parti'nin diliyle konuşmak ne demek?
Ya onların şeyiyle konuşuyorum ben.
Terminolojiyi biliyorum diyorsun.
Terminolojiyi biliyorum tamam. Yani.
Ay, yeni böyle bir şey mi var hani AK Parti diliyle konuşmak gibi
AK
şey?
Parti yani onlar siyasal İslam'ı çok iyi kullanıyorlar. Ben de Türkçe anlatıyorum anlamıyorlar.
Sizin
ben
hafızlık döneminizde böyle koltuklar var mıydı?
Şimdi onu söyleyeceğim. Ben sabahtan akşama kadar dizlerim kırıldı benim icazet alırken. Ya bu da resmen kabul edilebilir bir şey değil. Resmen kiliseye çevirmişler camileri. Yani Diyanet'in açıklaması vardı. Sandalyelerle yaşlı insanlar oturmasın diye.
Oturmasın. Ona bile karşı çıkılıyordu.
Ona bile karşı.
CHP döneminde olsaydı görülseydi şimdi.
Aman Allah'ım.
Eğlenceyi, yani, tartışmayı.
Şimdi çok enteresan. Camilerin içerisinde şimdi şey seriyorlar. Tam Arap usulü. Eşari kafası. Yani yemek yenilir hale geldi. Sabahları kahvaltı yapılıyor. Caminin içerisinde halıların üzerine seriyorlar örtüleri. Orada çorba içiyor insanlar. Yani kenarda yapın bir yer. Namaz, biz secdeye giden insanlarız. Yani namaz kılınan yer diyemeyin kardeşim. Gidin dışarıda yapın kendinize bir çay bahçesi. Orada yapın kahvaltınızı. Şimdi bu AK Parti'nin jargonuyla konuşuyorum. Tepkiler oluyor. Yani ilk bu israfla ilgili mecliste tabii beni çok iyi tanımıyorlardı. İlk meclise gittiğimizde bu israfla ilgili Sayın Başkan bir şeyler söyler ki ben de israf ayeti okudum. Dedim ki ve kulu ve şrebu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yani anlamı yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyin.
Tecvitli okudunuz bayağı.
Vallahi evet.
Şüphesiz Allah israf edenleri sevmez. Dedim siz bu yemeği içmeyi de yanlış anladınız yani. Bu farklı bir model. Ondan sonra AK Parti Grup Başkan Vekili kürsüye geldiğinde şunu dedi. Şükürler olsun ya Rabbi. O zaman biz CHP meclis üyesiyiz. İYİ Parti ayrılıp o 3 aylık ara dönemde geçmedik İYİ Parti. Sayın Başkan'ın yanında olalım diye. Tevfik Bey şunu söyledi. Şükürler olsun ya Rabbi bizim sayemizde dedi. Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında ayetle açılıyor dedi meclis. Dedim haklısınız. Sizden önce zaten İslam yoktu bu coğrafyada dedim. Evet. Ondan önce dedim biz affedersiniz öküze tapıyorduk yani. Siz geldiniz şükürle İslam geri geldi. Yani o yüzden çok enteresan diyaloglar oluyor şey mecliste.
Yani şaşırıyorlar mı? Bu tarz muhalefet pek alışık olduğu bir şey değil.
Alışık oldukları gibi değil ama son dönem yeni bir strateji izliyorlar. Bana cevap vermeme stratejisi izliyorlar.
Tevfik Bey de bir tane ayet okusaydı. Belki hani sizin o da tecvidli, mağreçli.
Hem Arap oldu
yani,
değil mi?
Yani o yeteneği var, yapabilir yani. Evet. Yapabilir. Bilmiyorum, belki yüzünden okur, ezbere bilmeyebilir ama yapabilir. Burada tabii ironi yapıyorum ben. İroni yapıyorum. Şimdi ama çok peki, zor bir adam.
Sizi peki böyle yolsuzluk dosyaları açıklıyorsunuz mecliste. Evet. Bunlar da gündem oluyor. Böyle şey geliyor mu çeşitli mecralardan hani bilgiler? Hani çünkü böyle bir şey var çünkü. Gazetecilere çok gelir
var,
çünkü.
Var.
Hani yazabilen olan, yazabilecek durumda
ben isteriz. Belgesiz konuşmam. Yani
içeriden böyle bilgiler, böyle şey de oluyor falan türü geliyor mu?
Teftiş kurulundan en doğru bilgiyi alabiliyoruz. Çünkü belgesiz konuşmam. Yani yalancı duruma düşmekten çok utanırım yani. O yüzden elimde belgesi olmayan hiçbir şeyi konuşmam. Mesela yine bu camiler açılmışken camilerden bir usulsüzlük var. Yani Selahattin camilerinden yine belediyenin kaynakları sömürülmüş. 100 milyon liraya 2008'de vermiş oldukları ihale maliyeti aslında 20 milyon civarında.
Hangi cami bu?
Selahattin camileri. Bu ecdadın yapmış olduğunu biliyorsunuz.
Yani şey mi? Onları mı
falan
mı?
Bunlar. Hayır. İbadete hazır hale getirilmiş. Yani temizlenmesi, güvenliği vesaire. Evet. Yani ibadete hazır hale getirilmesi bu aslında. İşte park bahçesinin dizaynı, tuvaletlerinin temizliği, işte güvenliği vesaire. Bu işlem için 100 milyon lira ihale edilmiş ve Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bünyesinde İBB Miras diye bir ekip kuruldu. Harika işler yapıyorlar.
Evet,
orası bu işi bir yılda 22 milyon liraya mal etti.
Daha önce 100 milyon yapılanı.
70 milyon
yolsuzluk
kamu
olmuş
zararı.
Yani burada?
Kamu zararı camide. Yani. Kamu zararı. Tabii bunu tespit ediyor. Müfettiş raporuna yazıyor.
Çok enteresan. Cami
camide
bakımında.
Camide bile. Tabii.
İbrahim Bey, bir tane izleyicimiz sizi burada galiba protesto ediyor. Şöyle protesto ediyor. Abdullah Varder isimli. Yani kaç yaşında bilmiyorum bu izleyicimiz ama mesela sürekli MHP lideri Devlet Bahçeli, işte Cumhur İttifakı ne kadar çok yazarsa hani o kadar böyle hani iyi olacağını düşünen izleyicilerimizin bir kısmı burada koptular. Abdullah Varder'e cevap veriyorlar. Ya buradaki muhabbet daha güzel. Bence buraya gelin. Abdullah Varder.
Sen YouTube'a cevap veriyorsun. Sonra ne oldu? Anlaşılsın.
Ne diyor Varder, mesela?
Bir şey demiyor aslında, bir şey de değil.
Size
yok.
Kızmış MHP'yi.
Size kızmış Bahçeli'yi eleştiriyorsunuz, MHP'yi eleştiriyorsunuz diye sürekli kalp işaretleri atıyor. MHP hareketinin lideri Devlet Bahçeli'dir MHP falan diye.
Biz başkası demedik ki, Devlet Bahçeli zaten MHP'nin lideri. Başka birisi mi dedim? Yok.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Bilmiyorum, belki bir şey mi söylediniz acaba?
Yok, yanlış anlamış herhalde. Evet. Yani Milliyetçi Hareket Partisi kadim bir parti. Benim de fikriyatımın oluştuğu bir parti. Ama şu anki düşüncelerimiz uymuyor. Çünkü devleti yönetme hayalimiz var bizim. Bir değişiklik istedik, olmadı. Biz de İyi Parti'yi kurduk, İyi kurduk. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki arkadaşlarımızın da yolu açık olsun. Umarım her şey gönüllerinde istedikleri gibi olur. Allah ne muratları varsa versin. Yani ne diyebilirim
belediye
ben başka?
Belediye meclisine şimdi 2019 yerel seçimlerde yapılan propagandalardan bir tanesi de şeydi. Yani HDP'liler, işte PKK terör örgütü üyeleri, FETÖ'cüler meclise gelecek denildi. Ve İyi Parti'ye ilişkinde yine burada bu Abdullah Varder, evet gördük seni, yani sizi gördük. Şey söylüyor, HDP ile gizli ittifaklarını açıklasınlar. Var mı böyle bir gizli ittifak?
Ya öyle bir ittifakı ben hiç rastlamadım. Yani öyle bir ittifak yok ama şimdi ben hep şunu söylüyorum. Kurumsal olarak HDP ile ittifak kesinlikle yok. HDP, İyi Parti'nin bakışı çok açık ve net. Yani HDP terör örgütü PKK ile arasında mesafe koymadığı müddetçe ne ülke partisi olabilir ne bizim nazarımızda parti olabilir. Biz ama şunu ayırıyoruz biz. HDP denilen parti bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanunlara göre kurulmuş bir parti. Ülkenin hakim gücü var. Kapatma davası zannediyorum açıldı. İnceleyeceklerdir, bakılacaktır. İltisakları varsa kapatılabilir. Ama parti kapatmak çözüm değil. Yani bugün HDP bu ülkede 6 milyon insandan oy almışsa bir ülkenin 6 milyon teröristi de olmaz. Bunu ayırmak lazım. 6 milyon teröristi olan bir ülke yönetilemiyor demektir. Demek ki burada bir takım stratejiler yapılmıştır. Yani özellikle Doğu Güneydoğu'da barajı geçsin ki oradaki vekillerin hepsini AK Parti almasın diye stratejiler yapıyor. Seçme, enteresan bir siyasi akıl var bizim ülkemizde. Evet. Bu ülkenin insanların ferasetine ben inanıyorum. Ama HDP ile bir ittifakı yok. Bizim ittifakımızda Saadet Partisi var, Cumhuriyet Halk Partisi var, İyi Parti var ve Demokrat Parti var. Ama bu Millet İttifakı'nın bir demokrasi ittifakına doğru gideceğine, önümüzdeki dönemde Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin de muhakkak bu sürece dahil olacağını düşünüyorum. Ve Millet İttifakı her geçen gün büyüyor, ivme kazanıyor. Mesela Deva ve Gelecek direkt AK Parti'den alıyorlar. O yüzden AK Parti tarafında sıkıntılar başladı. Çok yoğun bir şekilde İyi Parti alıyor. O yüzden rahatsızlık duyacaklardır. O yüzden İyi Parti, Millet İttifakı'nı HDP ile bir tarafa yamamak isteyen vatandaşlara şunu söylemek isterim. Yani daha önce AK Parti çözüm sürecinde beraberdi, kol kolaydı bu insanlarla. O yüzden biz HDP'nin tavrını ve oraya oy veren seçmenlerin tavrını ayırıyoruz. Seçmenlerin tavrı tamamen stratejik olduğu kanaati bende her zaman vardır. Çünkü hani barajı geçsin de biliyorsunuz %9.9 alsanız barajı geçemezseniz o vekilleri alamıyorsunuz. Yani olduğunuz yerde %10 barajı var. Zannediyorum o barajı da düşürmeyle ilgili bir takım çalışmalar da var. Ama önümüzdeki dönem bunları hep yaşayıp göreceğiz ama Millet İttifakı'nın kimse kimsenin iradesini ipotek koyamaz. Ben bunu siyasette gördüm. Yani öyle insanlar var eşinin oyunu alamamıştır. İkna edeceksiniz. Evet. Ayağına gideceksiniz. Projelerinizi anlatacaksınız. Planlamanızın nasıl olacağınızı söyleyeceksiniz. Bence şimdi Millet İttifakı'nın kuruluş felsefesi aslında İyi Parti'nin fabrika ayarlarına dönme şeyi var, vaadi var. Yani ülke fabrika ayarlarına dönecek. Tekrar parlamenter sisteme geçilsin. Biraz daha güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçilsin hayali var. Şimdi
fabrika ayarları fabrika ayarları olmayabilir Türkiye'nin. Evet. Çok parlak yani, değil.
Ya, evet, katılıyorum. Yani çünkü fabrika kalmadı ortada. Bütün fabrikaları sattılar. Şimdi TİH ile ilgili bir takım düşünceleri var. O da açıklandı biliyorsunuz. Her taraftan tasarruf bir cumhurbaşkanlığı.
En büyük sıkıntıyı nerede yaşıyorsunuz? Belediyede. Yani
belediyede
merkezle aranızda sorun oluyor, engelleniyor ve neler yapılamıyor?
Yani ben tek kelimeyle bu sorunuza şu cevabı verebilirim. İki seneyi geçmiş, iki sene kutlamaları yeni yapıldı. Bir belediye başkanı var ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşememiş bir belediye başkanı var. Burada meseleyi nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Yok sayılan bir belediye var. İstanbul tabii çok korkunç bir bütçesi olan, 100 milyar civarında konsolide bütçesi olan iştirakleriyle beraber bir yapı. Bu yapının kaybedilmesi, özellikle 850 milyon civarında kaynak aktarımı olmuş. Yani kendi vakıflarına, işte cemaatlere. Dün işte 15 Temmuz ile ilgili görüştük. İki gün sonra 15 Temmuz meselesi var. Bu konuları aslında konuştuk. Herkes bir görüşler yaptı. Ama öz eleştiri olmadı. Kimse bir öz eleştiri yapmadı bu konularla ilgili. Bugün ülkenin içinde olduğu durum belli. Sağlık Bakanlığı da cemaatler savaşı var yani. Herkes benim aslında bu tarikatlar, ben bir hafız olmama rağmen hep söylüyorum. Ben biraz daha akılcılık akımlarını, maturidilik felsefesi bana daha yakındır.
Trabzon'da öyle bir maturidilik var mıydı? Kur'an kursu mu vardı?
Yok. Yani ben Diyanet'in Kur'an kurslarında okudum. Allah'tan bizim zamanımızda bu Ensar'ın kursları yoktu yani. Evet. O yüzden biz kendimizi şanslı gören nesildeniz. Yani şu akıl her şeyden önemli. 75 yerde Kur'an-ı Kerim'de akıl etmez misiniz der Yüce Allah. Akıl vahiyden önce. Önce akıl. Şimdi öyle bir hale gelmiş, ülkenin cumhurbaşkanı seçilmiş belediye başkanıyla konuşmuyor. Yani bir cenazede bir yerde gelirse bir baş selamıyla geçiyor. Olmaz böyle bir şey. Şimdi bugün sabahleyin Twitter'da gördüm. Eski Çevre Bakanı İmren Aykut hanımefendinin, Sayın Erdoğan'ın belediye başkanlığı olduğu dönemde tartışmaları var. Rahmetli Mehmet Ali Birant'ın programında şunu söylüyor. Beni diyor yok sayamazsın diyor. Ben bu İstanbul'un belediye başkanıyım Sayın Cumhurbaşkanı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı geliyor İstanbul Havalimanı'ndan metro hattı için kaynak töreni yapıyor. İstanbul'un seçmiş belediye başkanı yok orada. Bu kabul edilebilir mi yani?
Peki Kanal İstanbul ne olacak şimdi? Bir şey vardı. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde olmadığı zaman bu Kanal İstanbul yapılamaz dedi ve iş inada bindi. Nedir bu? Ne olacak? Yani İstanbul Kanal Büyükşehir... İstanbul projesi...
Kanal İstanbul projesi Sayın İmamoğlu göreve geldiğinde ilk önce çalıştaylar yaptırdı. Deprem çalıştayı bir sonuç bildirgileri yayınlandı. Uluslararası camiadan akademisyenler geldi. Kanal İstanbul'la ilgili bir çalıştay yapıldı. Kanal İstanbul'un İstanbul'da hiçbir faydası yok. Ben sanayici, iş adamı bir arkadaşınız olarak görün. Ben size anlatayım. Şimdi bu kanalların ne faydası var? Kanallar yolu kısaltıyorsa avantajlıdır. Şimdi alternatif, şimdi birbirine paralel iki kanalın emsali yok. Bir de yeni yapılacak olan kanal daha uzun. Mesela Panama Kanalı. Panama Kanalı Amerika kıtası ile Güney Amerika kıtası arasında ince bir zar gibi bir alan, böyle sanki Güney Amerika'ya tutuyor. 13 bin kilometrelik bir alan ve 24 gün avantaj sağlıyor. Şimdi Süveyş'i alıyorsunuz, Aden, Hint Okyanusu'ndan gelen gemiler direkt olarak Kızıldeniz'den Akdeniz'e çıkıyor. Oysa Afrika kıtasını komple dolanıp Cebeli Tarık'tan Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz'e gitmeyi engelliyor. Bir avantajı var. Kanal İstanbul'a biz bir rant projesi olarak bakıyoruz. 40 milyon kilometrenin alanının üzerinde bir alan el değiştirmiş, ticaret yapılmış.
Yapılmış ticaret yani. Yapılmış.
Tabii canım, almış satmışlar. Ve bu satanların birçoğu da hep kim oldukları belli. Bunlar devlette hiçbir şey gizli kalmaz. Devlette her şey açık, tapuları belli. El değiştirmiş, bunları an be an takip edebiliyoruz. Şimdi bu kanaldan siz nasıl geçireceksiniz insanları? Yani armatörü niye geçsin orada?
Zorunlu yapamazsınız.
Yapamazsınız. Çünkü İstanbul Boğazı para kazanıyor. 350 milyon dolar yıllık geliri var İstanbul Boğazı'na. Şimdi siz buradan geçme kardeşim, buradan geçeceksin. Ne yapacağım? Nasıl yapacağız?
Bir tarafı yani? Ücretlerini artırırsın. Diğer taraftan...
Onun uluslararası anlaşmaları var. Onu istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Şimdi o kanaldan siz insanları nasıl geçireceksiniz? Kaza oluyormuş. Şimdi dünyada gemilerin ebatları büyüyor. Artık iki gemi yerine bir gemi yapıyor.
O yüzden aslında gemi sayısı da azalıyor.
Sürekli azalıyor. Şimdi yeni petrol boru hatları devreye alınıyor. Petrol tankerleri geçiyor Karadeniz'den Marmara'ya, Ege'ye. Bakıyoruz şimdi o da yok. Bu kanala ihtiyaç yok. Bu kanal bir rant projesidir. Ülkeye tek bir faydası yok. Dün açıkladım, yani bu kanala harcayacağınız parayla bu ülkede düzeltilebilecek o kadar çok şey var ki onları düzeltin. Yani eve lazım olan camiye haramdır. İşin özeti budur aslında. Kanal İstanbul 2011 yılında bir seçim projesiydi. Çılgın projeydi. Artık böyle çılgınlıklara ülkemizin ihtiyacı yok. Bugün ülkenin Merkez Bankası rezervleri -50 milyarlarda. 550 milyar dolara yakın dış borcun var. Günde 58 milyon dolar faiz ödüyor bu ülke. Bunları kabul etmek mümkün değil. Yani yapılabilirliği yok. Yapamayacaklar da zaten. Geçen 26'sında attıkları temel de orada yapılmış olan, yapılacak olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun köprüsünü birinin temeli.
Başka bir proje aslında.
Başka bir proje. Yok, onda revize yaptık biz. İşte bu projede kullanılacak bir köprüdür dediler. Onun haricinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyar civarında özellikle İSKİ'ye maliyeti var buranın.
30 milyar.
30 milyar. Şimdi İSKİ'nin bütçesi 8 milyar. İSKİ yılda 1.2 milyar Türk lirası elektrik faturası ödüyor. Sayın İmamoğlu gelince İSKİ'de %40 indirim oldu. %50 civarında bir indirim oldu. Şu an en ucuz faturalarınızı hiç takip ediyor musunuz? Evdeki faturaları. Mesela su faturasını.
Otomatik ödeme.
Otomatik ödeme ama bir bakın onlara. Su en ucuz. Elektrik iki kat artmış. Su en ucuz. Şimdi su da elektrik maliyetleriyle ilgili bir zam talebi oldu İSKİ'nin. Çünkü yatırımı yapıyor. Arıtma tesisleri yapacak. Devasa bir yapı. Yaklaşık iki senedir bu zammı engelliyorlar.
Ama İstanbul halkı istifade ediyor yani.
Ama o yatırımın da yapılması lazım. Yani şunu söylüyorlar. Allah'ın suyu, su bedava da. Su bedava ama o barajlardan borularla gelecek olan bir maliyet var. O suyu musluktan akıtmak için arıtmada kullanılacak olan ekipmanları var. Elektrik giderleri var. 60-70 milyon da aylık faturalar. 100 milyon liraya çıktı aylık İSKİ'nin elektrik faturası. Korkunç fatura bunlar. Şimdi %15 o zam mı?
Elektriğe zam yapılıyor ama zam suya zam
engellediğimiz gün kalkıyorlar, konuşuyorlar. Suyu elektriğe zam yapıldığı gün kimse konuşmuyor. Nasıl olacak bu iş? O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl çalışamaz hale getirebiliriz? Otobüs vermeyerek otobüslerin yolda kalınca, oh otobüsler yolda kaldı. İstanbul halkını cezalandırıyorlar. Başka bu işin bir izahatı yok. O yüzden İSKİ ile ilgili de böyle. Mesela kentsel yenileme ile ilgili inanılmaz bir proje açıkladılar. Onu takip ettiniz mi bilmiyorum. İstanbul Yenileniyor platformu oluşturuldu. İstanbul İmar AŞ, Kiptaş AŞ ve BİMTAŞ AŞ firmaları. Bunlar şehircilik şirketleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Artık 99 depreminden önce yapılmış olan binanız varsa, özel mülkiyetse ve birden çok parselde bina varsa oranın dönüşümünü KİPTAŞ yapabiliyor.
Öyle mi? Artık tabii, müteahhit aramayacak yani.
Müteahhit aramayacaksınız. KİPTAŞ kendileri müteahhitleri bulacak. KİPTAŞ burada garantör olacak. Çok hızlı dönüşüm. İnanılmaz bir şey.
Hiç duymadık biz bunu.
Evet. İstanbul yenileniyor. Platformu internetten başvuru yapıyorsunuz. Ve hemen şeyinizi buluyor. Firmanızı KİPTAŞ size proje sunuyor. İlk çalışma Kirazlı Mahallesi'nde, Kirazlı Konutları Bağcılar'da. Burada ilçe belediye başkanlarının da tavrı önemli. Ben dün Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı Bey'e teşekkür ettim. Çok hızlı süreci yürüttüler ve orada 250 daire dönüşüyor. Orada teyzeleri gördüm temel atma töreninde. O kadar mutluydular ki. Aynı birebir evini alıyor. KİPTAŞ burada kar etmiyor. Aynı evini alıyor.
Çünkü şöyle bir sorun vardı değil mi? Üzerine yani böyle lüks semtlerde, daha prim yapan semtlerde müteahhitler bu kentsel dönüşmeye yanaşıyordu ama daha aslında ihtiyacı olan semtlerde bu yavaş oluyordu bu iş.
Orada imar durumuyla ilgili problemler var. Şimdi İstanbul'da yeniden imar hakkı vererek siz kentsel dönüşüm yapmanız doğru değil. İstanbul şişmiş durumda. İstanbul'a siz bunu söylediler. İstanbul'a
Kadıköy inanılmaz yükseldi denir. Mesela.
Çok kötü yani. Evet. Bu yüksek müteahhit nasıl girecek oraya? Müteahhitin girebilmesinin şartları belli bir oranda kendine daire alabilirse, bir ekonomik kazanım elde edebilirse girer. Ama KİPTAŞ burada şunu yapıyor. KİPTAŞ diyor ki sizin birebir evinizi vereceğiz. Aynı metrekare veya biraz küçülebilir. Üzerine şu kadar da fark vereceksiniz. Onları çok 2000 lira, 2500 lira, 3000 lira aylık taksitlerle yapıyorlar ve çok kaliteli projeleri yapıyor. Önce vatandaşlar 3'te 2 de şey gerekiyor, rıza gerekiyor. Ve o kadar güzel yaptılar ki ben çok beğeniyorum KİPTAŞ'ın bu dönemki çalışmalarını. Hiç kimse şikayet etmedi. İnsanlar yerleştirildi evlerine. Mesela bakın toz koparanda ortalık karıştı birbirine.
Evet, toz koparanda.
Toz koptu yani ortalıkta. Niye? O iktidarın şımarıklığı. Siz vatandaşların rızasını almadan, vatandaşları kiralık binalarına yerleştirmeden bu işi yapmamalısınız. Stok bir konuta da ihtiyaç var. Çünkü bizim insanımız biraz fırsatçı. Yani buradan doğrusunu söylemek zorundayız.
Evet.
Kiracı arıyor. Herkes bir evi 10 kişi sorunca adam kirayı yükseltiyor. Doğru değil. Bir de bu kentsel dönüşümde bir daire, iki daire isteyen insanlar var. Evet. Bunlar kabul edilip bu dönüşümün önündeki en büyük engeller aslında vatandaşla da uğraşmak kolay bir iş değil. Toz koparandaki mesele süreci iyi yönetemediler. Maalesef vatandaşlar mağdur oldu. Ama eğer bir bina yıkılacaksa bu konuyla ilgili Çevre Bakanlığı'nın, il çevrenin veya belediyenin bir raporu varsa o binanın muhakkak boşaltılması lazım. Yani oradaki Çevre Bakanlığı uygulaması %100 doğru bir uygulama ama vatandaşın rızasını alıp vatandaşı mağdur etmeden yapmak lazım.
İbrahim Bey, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Bu tasarruf tedbirleri açıklandı. Belediyeler özellikle. Belediyelerde de pek çok şey yasaklandı. Sadece o da değil. Mesela sahil yetkileri alınıyor, tırpanlanıyor belediyelerin ayrıca. Sahil belediyelerinin mesela otel ruhsatı veremiyor. Davetiye basamıyorsunuz. Birisini davet ettiniz, işte plaket veremiyorsun ve verilemiyor.
Plaket verilememesi iyiymiş aslında. Plaketler yok, tamamen kalksa.
Verilmesin tabii. Daha yani güzel şeyler de var ama genelgeyi nasıl değerlendirdiniz siz, tasarruf tedbirleri ve belediyelere yönelik özellikle?
Evet, yapılan... o genelge çok enteresan.
Bir iş adamısınız da aynı
evet,
zamanda.
Ya şöyle, bunların birçoğu aslında büyükşehir belediyelerinin yetki tırpanlaması da var. Yani çok bir torba bir genelge
evet.
O. Orada sadece tek net anladığım şey, hepiniz tasarruf yapacaksınız. Cumhurbaşkanlığı olarak biz tasarruf yapmayacağız kardeşim. Çünkü itibardan tasarruf edemeyiz.
Ama ekonomik kriz nerede varsa tasarruf orada.
Tasarruf orada olması lazım. Bakın mesela...
Şimdi ülkede ekonomik kriz var. Beştepe'de ve mecliste yoksa orada niye
yok.
Orada yapılsın ki?
Çünkü halkın
orası
içinde
sıkıntı
değiller.
Çekmiyorsa.
Orası ayrı bir dünya. Halkın içinde değiller. Yani eskiden AK Parti'nin ilk kurulduğu zamanlarda halkın içindeydiler. Sonra burayı bir bina olarak düşünün. Sonra birinci kata çıktılar, insanları gördüler. İkinci kata çıktılar, gördüler. Üç, dört, şimdi onuncu kattan bakınca insanları görmüyorlar. O yüzden insanların içinde olmadıkları için kendilerini korumaya aldılar. Saray hariç herkes tasarruf yapsın. Bakın ben size bir örnek vereceğim. Dünyada uluslararası ölçekte büyük liderler zirvesi iki civarında olur. Buraya geliri 40 bin dolar civarı olan, kişi başı geliri olan ülkelerin devlet başkanları özel jetleriyle gelir. tarifeli uçakla gelenler var. Biz 550 milyon dolar borcumuz var. Biz 4 motorlu Boeing 747 ile gidiyoruz. Yani böyle bir durumumuz var. Sayın Cumhurbaşkanı geçen işte bu bir sene içinde sadece bir yurt dışı seyahat yaptı. Brüksel'de işte en son Biden'la yapılan NATO zirvesindeki görüşme. Oradan da çıktı, Bakü'ye geldi. Bir kere kullanılan aslında bir uçak. Yıllık 38 milyon dolar, bugünün parasıyla 330 milyon Türk lirası bakım gideri var. Cumhurbaşkanlığının uçak filosunun. 13 adet uçağın bakım giderleri bu seviyede.
Günlük tasarruf, 10 milyon.
O sarayın gideri.
Sarayın gideri.
Bu uçağın, uçakların uçak. Sadece gideri.
Bu uçaklar sarayın giderlerine dahil değil.
Değil tabii.
Değil.
Oo. Saray korkunç bir gideri var o sarayın. Yani dolayısıyla bir kompleks olabilir mi? Olabilir. Yani çok şey değil ama tasarruf Cumhurbaşkanlığından başlaması lazım. Yani bugün cuma namazına bile 100 araçlı konvoyla gidiliyor. Bu savurganlık kabul edilebilir değil. Tasarruf yapılması gerekir. Herkesin yapması gerekir. Çok gereksiz israf kalemleri var. Kabul ediyoruz. Bunların azaltılması lazım. Bunu da kabul ediyoruz. İnanılmaz derecede bir savurganlık var. Onu da kabul ediyoruz.
Bu tasarruf genelgesi aynı zamanda ülkedeki işte hani bir ekonomik krizin hem de kamu kurumlarında kendilerini ayrı tutsalar da bir savurganlık olduğunu da kabullenmek anlamına gelmiyor mu?
Savurganlık var. Yani
bunu
bu,
kabullenmediler mi? Yani kabullenmiş yani
kendileri,
olmadı mı?
Kendileri aslında bunu kabul ediyor anlamına geliyor tabii ki. Ama bu savurganlık hep oldu bu ülkede. Savurganlıktan azaltılması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ciddi tasarruflar yapıyor.
Evet.
Ciddi tasarruflar yapıyor. Yani çok ağır bir yükü var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Çok büyük bir yapı. 16 milyon insan hizmet bekliyor ama gelirleri, mesela köprülerdeki gelirleri tırpanlanmaya çalışılıyor. Yeni belediye kanunuyla. Ondan sonra ruhsat yetkileri. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İstanbul'da, büyük şehirlerde Çevre Bakanlığı direkt olarak imar yetkisi verebiliyor. Mesela en son Çekmeköy'de askeri arazi vardı, kışla vardı. Buraya biz millet bahçesi yapacağız dediler. Hemen Çevre Bakanlığı plan notlarını değiştirdi. Orayı AVM, otel, ticari alana çevirdiler. Çekmeköy'de yeni yapıldı bu. Bir haftalık mesele. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sormadan Çevre Bakanlığı olarak bu planları siz yapmanız çok doğru değil. İstanbul'un bir seçilmiş belediye başkanı var. İmar dairesi var, bir planlaması var. Oranın yollarının planlamasını yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir.
Boğaziçi kimde? Boğaziçi
İmar.
Boğaziçi İmar Büyükşehir Belediyesi'nde bağlı bir imar müdürlüğü. Ama onu da yakında alırlar.
Var mı öyle plan?
Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Her şeye ben artık olabilir diyorum. Hatta ben şunu söyledim Sayın Başkan'a. Dedim ki başkanım, şimdi bizim bu Saraçhane'deki belediye başkanlığı binası var ya, burası Fatih Belediyesi'nin sınırları içerisinde. Bir gün meclise geleceğiz. Bunlar diyecekler ki bu Saraçhane binası Fatih'te, bu binanın Fatih Belediyesi'ni devrini teklif ediyoruz diyecekler.
Oylanacak.
Ellerini kaldırıp burayı bile elimizden alırlar dedim yani. Bu kadar dedim vicdanlarını karartmışlar. Bu kadar şovenist, bu kadar rövanşist bakan bir iktidar görmedim ben. İnanılmaz bir güç zehirlenmesi şımarıklığıyla karşı karşıyayız. Bakın dün ne oldu? Grup başkan vekilleri toplantısı var. Meclis başkan vekili bizi davet etti. Çok mahrem bir konu değil, o yüzden anlatıyorum. Geldi AK Parti Grup Başkan Vekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili geldi, ben, işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin Grup Başkan Vekili Volkan Bey geldi. Tevfik Bey işte merhaba merhaba oturdu. Direkt Doğan Bey dedi ki, Doğan Bey bugün biz yeni bir komisyon kuracağız dedi. Geçen ayda öyle bir komisyon kurmuşlardı. Komisyon şu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptal ettiği projeleri takip komisyonu. Ne kuracaksınız dedik. Biz dediler depremle ilgili yapılan çalışmaları takip komisyonu kuracağız. Ya kardeşim madem böyle bir şey kurmak istiyorsunuz, bunu bir ay önce gelirsiniz, niyetinizi anlatırsınız. Bu komisyona biz hangi üyeleri vereceğiz? Yönetim kurullarını toplarız, ona göre bir karar veririz. Ya son dakika olacak iş mi bu? Ve komisyon kurulması teklif edildi. Biz de kabul ettik. İyi tamam kardeşim, yani bu yapılan çalışmaları inceleyin tabii. Sürekli komisyon kurduruyorlar. Sürekli ama.
Mecliste kurulmayan komisyonlar kuruldu? Büyük Millet Meclisi'nde burada
o da
kuruluyor.
Çok komik bir durum Elif Hanım. Şimdi
komisyon çöplüğüne dönüşebilir.
Çok. 23'te en son, ondan sonra takip etmeyi bıraktım. O da şöyle. Meclise Sayın İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı, göreve başladığı ilk gün. Kürsüye çıktı. Gündemi başkan belirler. Ama meclis üyeleri gündeme ek teklif verebilir. Orada AK Parti grubunda Sayın Göksu elini kaldırdı, söz aldı. Başkan söz verdi. Dediler ki biz komisyon üye sayılarını değiştiriyoruz. Bunu teklif ediyoruz. Daha önce 9 kişiydi. Şimdi 9 kişi şu oluyor. Cumhur İttifakı 5 kişi, Millet İttifakı 4 kişi. Yani arada bir kişi var. O bir kişiyi risk gördüler biliyor musunuz? Ne yaptılar bunu? 8 kişi indirdiler. 8 kişi olunca ne oldu? 5'e 3. Yani bir meclis üyesini ortadan bölemeyeceğiniz için 5'e 3 oldu. İlk bunu yaptılar yani. Bu ne anlama gelir sizce? Komisyonlardaki egemenliklerini belli etmek. Belediyeyi biz karar veririz. Mesela borçlanma yetkileriyle ilgili bu yılın bütçesinde 3,5 milyar borçlanma var. 7. ay bitti. 1 lira borçlanma yetkisi yok. Dün söylüyor efendim teknik bir konu var, bir belge eksik. Yani eksikse verilir. Yani 7 aydır yeni mi tespit ettiniz bir belgenin eksik olduğunu? Böyle revanşist bakıyorlar. Hasmane bakıyorlar.
Peki bu şimdi komisyonlar kuruluyor ya.
Evet.
Yani 23 ondan sonrasını sayamadım diyorsunuz. Bu da aslında hani çok tuhaf bir şey.
Evet.
Şimdi bu komisyonlar...
Geçici komisyonlar Elif Hanım onlar. Yani mesela Melen Projesi ile ilgili bir araştırma komisyonu. O 3 aylık kuruluyor. Geçici komisyonlar onlar. Raporunu tamamlıyor ve o komisyon lağvediliyor.
Peki diyelim ki kuruldu. Kurulmasını istediler. Daha sonra peşine düşülmüyor. O komisyon böyle tabela olarak kalıyor. Böyle şeyler de oldu mu?
Yok. Komisyonlar genelde aktif.
Aktif tabii.
Aktif komisyonların birçoğu aktif. Mesela pazartesi günleri meclis gündemi belli. Dün 200 gündem vardı. Bunların birçoğu imarla ilgili gündemler. Bu komisyonlara havale edilir. Mesela çevre komisyonuna havale edilen var. İmar komisyonuna havale edilen var. Plan bütçeye, hukuk tarifelere.
Yoksa bitmez yani. O
bitmez.
Var.
Bitmez yani. Çok.
Şimdi siz son bir soru sormak istiyorum size. Evet. Siz Trabzonlusunuz. Ekrem Belediye Trabzonlu. Evet. Trabzon, Rize, burası AK Parti'nin kaleleri
evet,
şu anda.
Evet.
Nasıl şimdi sizin bu Ekrem Bey'in zaten bir performansı var. Siz de böyle artık biliniyorsunuz. Nasıl böyle çevreniz, akrabalarda böyle bir şey oluyor mu? Değişim oluyor mu? Çünkü şeyde de belediye seçimlerinde de doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonluluğu üzerinden bir takım şeyler oldu. Irkçılık.
Onu ilk ben ateşledim.
Pontus aslında. Şeyleri Pontus falan meselesi, oldu. Yani evet. O da etkili olduğunu ben de Rizeliyim. Oradan biliyorum. Yani evet. Bu böyle bir şey oluyor mu? Değişim oluyor mu? Siz görüyor musunuz?
Şimdi aslında rahmetli Demirel'in bir lafı var. Tencere iktidar devirir. Şimdi artık sahada bunu görüyoruz. Ekonomik kaygılar, ekonomik zorluklar, insanların adaletsizlikler, insanların tercihlerini değiştiriyor. Bizim Rize ve Trabzon'un aslında köylerin merkezi etkileriyle değişti. Mesela Trabzon yıllarca Cumhuriyet Halk Partili evet. belediyeler vardı biliyorsunuz. Trabzon'un mesela üniversite şehri olması hasebiyle biraz daha şeydi, sosyal demokrasiye, liberal tarafa daha yakındı. Ama köylerin büyükşehirle beraber büyükşehir seçimlerinde oy vermesi Trabzon'un yapısını değiştirdi. Çünkü din eksenli siyaset köylerde hala iş yapıyor.
Kemal Görmez Hoca da şey söyledi. Bu dış güçler söylemi, ekonomiyi dış güçler, dış mihraklar bozdu söylemi önümüzdeki seçimlerde de etkili olacak.
Evet.
Şimdi
başladılar ufak ufak konuşmaya.
Siz peki sahada bu söylemin etkili olacağını düşünüyor musunuz?
Hiç olacağını düşünmüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan'ın lafı var. O arşiv hiçbir şeyi unutmaz. Diyor ki bu dış güçler, her olumsuz şeyde dış güçlere ben buna inanmıyorum diye kendi söylemi var. Böyle bir şey yok. Eğer siz dış güçlerden hala etkileniyorsanız güçsüzsünüz.
Erdoğan onu söyler, siyasetçi tabanda karşılık buluyorsa.
Kısmen buluyor. Yani kısmen buluyor. Çünkü Sayın Erdoğan'ın bir kitlesi oluşmuş durumda. Yani ne
o
derse inanıyorlar.
O kitle etkili olacak mı hala? Ne kadarında etkili?
Çoğunda etkili olmayacak. Düşecek. Bakın mesela Sayın Erdoğan geçen hafta enteresan açıklamaları yaptı. Bir çıktı dedi ki efendim bizim ülkemizde aşı bedava, İngiltere'de 100 pound. Oysa dünyanın hiçbir yerinde aşı parayla olmadığını öğrendik. Yani ama böyle bir durum. Bugün çıkıp bir açıklama yapılsa biz yanlış tarafa namaz kılıyoruz. Kıble bu taraftadır dese o tarafa dönecek insanlar var bu ülkede yani. Bunlar böyle de bir seçmen profilimiz var. Ben MHP'den adayken Sancaktepe'de bir eve gittim. O zaman işte kurt sembolünü kullanır biliyorsunuz MHP. Teyze, yaşlı bir teyze köşede oturuyor. Hiç nefes almadan beni dinliyor. Ben de anlatıyorum. En son dedim teyzeciğim diyeceğim bir şey var mı? Dedi ki ben dedi kurta oy vermem dedi. Dedim teyzeciğim niye? Benim dedi köyde koyunlarımı kurt yedi dedi. Bir de böyle de bir seçmen profili var yani. Herkese dokunacaksınız.
Mantıklı.
Herkese. Bana da çok şey geldi ya, tuhaf gelmişti. Bunu anlatırım ara ara. Böyle de bir seçmen profili var ama siz gitmediğiniz, dokunmadığınız insanı ikna edemezsiniz. Ulaşacaksınız insanlara. Sadece sosyal medyadan olacak işler değil. Sahaya çıkacaksınız, oturacaksınız, çay içeceksiniz, kahve içeceksiniz, camilere gideceksiniz. Bugün camilerde çok yoğun siyaset yapılıyor.
O yüzden sizin camilerde şansınız var ama.
Var. Benim şansım var camilerde biraz. Çünkü ben adayken imamları topladım bir gün. İmamlara biraz vaaz ettim. Dedim bak yanlış yapıyorsunuz yani. Böyle olmaz bu iş. Şimdi bu İslam'ın temel felsefesi adalet, iyilik ve yardımlaşmadır. Bir de adil olman. Bil adli ve lihsani ve itae zil kurba. Şimdi zil kurba akrabaya yardım etmek. Onu Mehmet Metin her şey dedi. Akrabanı koru kolla diye anlamış yani. Onu yanlış anlamış. Adalet, iyilik ve yardımlaşma felsefesidir yani. Bizim İslam'ın da beş şartı var biliyorsunuz. Bunun beşi zenginler için, üçü fakirler için. Yani zengin olanlar için maddi ibadetler var biliyorsunuz. Zekat ve hac. O yüzden ben imamlarla aram iyidir yani. İyi anlaşırım onlarla. Ama camide inanılmaz siyaset yapılıyor. Evet. Olmaması lazım. Camileri birleştiren mekanlardır. Bu hassasiyeti sonuna kadar koruması lazım. Son dönemde Diyanet'in açıklamaları da biraz bizi rahatsız ediyor. Olmaması lazım. Camiler birleştiren yerler olması lazım.
Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ediyoruz.
Çok teşekkürler.
Çok sağ olun.
Teşekkür ediyorum.
Çok keyifli bir sohbetti. Yani devam etsek devam
geliriz.
Ederiz.
Başka bir zaman umarım.
Evet. İnşallah tekrar ağırlayalım sizi. Kitabınız çıktığı zaman.
Evet. Kitabı getireceğim size.
Tamam. Kitabınızı burada bize imzalarsınız. Kitabınızı konuşuruz. İçerisinde bakalım neler var.
Evet. Altı çizilecek çok önemli konular var.
Tamam. Tamamdır. Peki. Bekliyoruz. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Program konuğumuz İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili, Meclis'te Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan bizlerle birlikteydi. Yarın aynı saatte bizler burada olacağız. Sizler de olursanız çok seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.